seven, six, five, four, three, two.
Merhaba, ben Mesut Çevik. Bir Mesut Çevik'le canlı da birlikteyiz arkadaşlar. Açıkçası şu an inanılmaz heyecanlıyım. 6 ay aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz bundan önce uzunca bir dönem düzenli aralıklarla canlı yayınlara devam etmiştim. Fakat çocuğum olduktan sonra açıkçası çok fazla vakit bulamadım. Nasip bugüneymiş. Bugün birçok konuda birlikte konuşma, tartışma fırsatı bulacağız. Sizden birçok öneri geldi. İlk olarak birçok kişi Çinli firmaların Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgiler almak istiyor. Biliyorsunuz Xiaomi geleceğini açıklamıştı. Oppo keza geliyor demiştik. Bir de OnePlus One gerçeği var. O da bir şekilde Türkiye'yle ilgileniyor. Bunu da haberini sizlere vermiştik. Bunlar ne olacak? Bunların hakkında uzun uzun konuşacağız. Bir diğer öneri de özellikle Türkiye'deki yerli telefon üreticileri hakkında konuşmamı istemiştiniz. Tabii ki sizden gelen yorumları da yine donanım haber sayfasında yazarsanız burada dile getiriyor olacağım. Vestel ve benzeri diğer üreticiler ne alemdeler, Türk firmaları ne yapacaklar, Çinli firmalar geldikten sonra bu konudaki görüşlerimizi aktaracağız sizlere. Bilgisayar dünyasında da birçok değişiklik oluyor. Mesela Windows 10'un bir ön izleme sürümü yayınlandı, biliyorsunuz teknik ön izleme. Biz de sizlere bir inceleme videosu yayınlamıştık. Bununla ilgili de birçok dönüş aldık. Ekstra olarak Nvidia 970-980 ile beraber tekrar üst seviye oyun pazarına merhaba dedi ve çok ilgi çekici ekran kartları, bunu kabul etmek lazım. Konsol meraklarının dahi ilgisini çekmiş durumdalar. PC pazarı nereye gidiyor? Bir bilgisayar kurmak istersek hangi tip donanımlara acaba dikkat etmemiz gerekiyor? Yeni nesil Intel işlemciler de geliyor. Bu dönem acaba bilgisayar satın almak için uygun bir dönem mi? Bunları da tartışıyor olacağız hep beraber. Şimdi şunun altını çizelim. Beni tabii ki YouTube sayfamdan izleyebiliyorsunuz. Fakat YouTube sayfasında yorumlar kapalı. Siz bana nasıl soru soracaksınız? Videonun hemen aşağısında, YouTube sayfam için bahsediyorum, bir link var. Tıklarsanız Donanım Haber'deki yayın sayfasına geliyorsunuz. Buraya yorumlarınızı yazabilirsiniz ama üye olmanız lazım yazabilmek için de. Lütfen vakit ayırın, üye olun. Çünkü üye olmazsanız eğer onay sürecinden geçeceği için mesajlarınız büyük ihtimalle canlı yayın esnasında soru cevaplar için ara verdiğimde sizin sorularınızı okuyor olmayacağım. Bir de bir ricam daha olacak. Şimdi sorulara vakit ayıracağım. Tek tek okumaya çalışacağım. Olabilir atlayabilirim. Atladıktan sonra yayın bitiyor. Ben bunları yazılı olarak cevaplıyorum sizler için. Ama tekrar tekrar sorup çok fazla karıştırmayın ortamı. Çünkü ben de bu yayın stresi ve heyecanıyla beraber kimi zaman tekrar tekrar yazılmış mesajları okuyorum. Bu da izleyenler için gerçekten kötü bir deneyim oluyor. Onlar da hızlı bir şekilde sıkılabiliyorlar. Şimdi dilerseniz şu Çinli firmalar ne alemde, ne yapacaklar? Kısaca bir not düşelim. Çünkü aslında çok da fazla bir gelişme yok. Xiaomi 2014'ün sonunda Türkiye'de ve Türkiye dahil 10 ülkede satışlara başlayacağını açıklamıştı. Ama görünen o ki firma fikri değiştirmiş durumda. 2014'de bu yetişmeyecek gibi görünüyor. 2015'in başı gibi cep telefonlarını görebiliriz. Zaten bu firmaların şöyle bir sıkıntıları var. Üretim sıkıntısı yaşıyorlar. Çok fazla üretim yapamıyorlar. Kendi ülkelerinde de çok fazla cihaz piyasaya süremediklerini görüyorsunuz. Zaten sürekli olarak kendi mağazana satın almaya kalktığınızda ürün yok yazıyor. Gidiyorsunuz kara borsada Çinli dükkanlardan bu cihazları almak zorunda kalıyorsunuz. Büyük ihtimalle şu anda üretim kapasitesini arttırmadan bu 10 yeni ülkeye yayılma stratejisi pek de işe yaramayacak. Bu yüzden Xiaomi'yi şu anda bir kenara koymak, unutmak gerekiyor. 2015'in başında belki de firmadan resmi olarak yeni açıklamalar görebiliriz. Ama telefonların incelemelerini sitemizde yer veriyoruz. Redmi 1S isimli fiyat performans telefonunu incelemiştik. Redmi Note ismindeki büyük fiyat performans telefonunu incelemiştik. MI3'ü inceleyeceğiz. MI4'ü de ele geçirir geçirmez sizler için sayfalarımızda yer vereceğiz. En azından firma nasıl telefonlar üretiyor, bu konuda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bir diğer firma var, Oppo. Oppo Türkiye'de hala yönetici aramaya devam ediyor. LinkedIn'e girerseniz zaten, LinkedIn diyeyim daha doğrusu, ben okurken yanlış okuyorum genelde onu. LinkedIn'e girerseniz orada bir ilan da açılmış durumda. Gerçekten Türkiye'de görüşmeler de yapıyorlar. Firma ciddi ama Ağustos ayına yetişmedi ofis açılışları. Bakalım ne olacak? Zaten telefonlar da pahalı olduğu için Ben çok da fazla heyecanlanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü Oppo fiyat performanstan öte kaliteli telefonlar üretmeye odaklanmış, kaliteli cihazlar üreten bir Çinli elektronik devi. Çinli olması kalitesi konusunda bazı şüpheler uyandırabilir ama kaliteli cihazlar üretiyorlar. Oppo Find 7 testimize bakabilirsiniz, incelememize bakabilirsiniz. Ne demek istediğimizi daha rahat anlayabilirsiniz o tarafta. OnePlus One konusunda da bazı sürprizler olacakmış. Bu konuda gelişmeleri takip ediyorum. Gelecek hafta belki yeni bilgilere erişebilirim. Yeni bilgilere erişirsem de sizlerle paylaşacağım. Çinli üreticiler konusunu şimdi bir kenara koyuyorum. Bu firmalar bir şekilde Türkiye ile ilgileniyorlar ama görünen o ki 2014 yılında cihazlarını Türkiye'den satın alamayacağız. Bir diğer konu var, Türk üreticiler. Türk üreticiler ne yaptılar? Geçtiğimiz dönemde nasıl bir süreç geçirdiler? En son yayınımız, aslında son canlı yayınıma baktığımda General Mobile'ın Elite modelini beraber burada canlı yayında test etmişiz. Siz sormuşsunuz, ben anlatmışım. 2 saatlik bir canlı yayın olmuş. Çok fazla soru vardı telefon hakkında. Zaten ondan sonra da inanılmaz fazla eleştirilerle boğuşmak zorunda kaldım. İnsanlar bunu böyle offline, yani kayıt altına sonradan alınmış canlı yayın olmayan bir inceleme zannetmişler. Sanki o telefon için 2 saat özellikle oturup uğraşmışım gibi. Bazı insanlar canlı yayınları tam olarak anlayamıyorlar sonradan tekrarlarını izlerken. İşte bu firma 2 saat ayırıyorsun, niye diğer firmalara hiç vakit ayırmıyorsun gibi bir şeyler söylemişlerdi ama merak edilen bir modeldi. Siz de çok soru sordunuz, canlı yayında da ben de cevapladım hepsini. Açıkçası böyle geçti süreç. Şimdi General Mobile bence çok kötü bir süreç geçirdi. Bu süreci çok iyi yönetemedi. Neden derseniz, Discovery modeli için biliyorsunuz 4.4 güncellemesini hala daha stabil bir şekilde yayınlayamadılar. Bence firmanın en büyük ayıplarından bir tanesi bu. Bir de bu arada videom offline görünüyor diye bazı arkadaşlar uyarıda bulunuyorlar ama videoyu şu an Ctrl F5 yaparsanız canlı yayını takip ediyor olabilmeniz lazım. Bazı arkadaşlar izleme sorunları yaşıyorlarmış. Buradan da mesajlarda görebiliyorum. General Mobile'dan bahsediyorduk. 4.4 güncellemesini hala yayınlayamadılar. Bence en büyük eksiklerden bir tanesi buydu. Hala da bu devam ediyor bu süreç. Yayınlayamadıkları için de kullanıcılar hala da eleştirilere devam ediyorlar. Bence firma ilk önce şu sözlerini tutmayı öğrenmesi lazım. Discovery çok satan bir telefondu. Bir şekilde güncellenmezse eğer kullanıcılar gerçekten bundan sonraki modellere şüpheli yaklaşacaklar. Zaten yaklaşmaya da başladılar. Discovery 2 modeline baktığımızda da beklentileri çok fazla karşılayamadığını gördük. Zaten sizden çok fazla istek gelmeyince de açıkçası biz de hemen önceliklerimiz arasını almadık. Hala da telefonu mesela inceleyemedik. Şu an Çinli firmalar hakkında o kadar fazla istek var ki ilk önceliğimiz Xiaomi'nin mesela Mi 4 modelini bir şekilde temin edebilmek. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yani General Mobile konusu açıkçası Discovery ile çok iyi bir çıkış yakaladılar. Elite ile gerçekten büyük heyecan yaratmışlardı. Bizde Elite fiyat performans konusunda güzel bir telefondu ama iki telefonda güncelleme veremedikleri için biraz sınıfta kaldılar. Discovery 2 konusunda ise biraz hayal kırıklığı yaşattılar. Bundan sonraki modellerinde eğer iyi bir şeyler yapmak istiyorlarsa ilk önce şu arka tarafta sözü tutulmamış olan telefonları bir şekilde sözlerini tutarak güncellemeleri lazım. Ondan sonrasında yeni sürece devam edebilirler diye düşünüyorum. Vestel konusu çok önemli. Hatta Vestel konusu önemli derken şurada size Vestel'in bir videosunu da gireyim. Türkiye'nin beklediği telefon böyle sloganıyla beraber Venüs serisini duyurdular. Venüs ismini kullanmaları güzel. Hani Vestel çünkü algı olarak bir cep telefonunda belki beklenen etkiyi yapmayabilirdi. Ama görünen o ki yine Venüs ismini koymalarına rağmen modellerine, cep telefonu modellerine hala da çok fazla Vestel vurgusu yapıyorlar. Çünkü Vestel Manisa tesislerinde üretilen bir telefon olduğu için bunu vurgulamak istiyorlar. Ama orada da şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'nin beklediği telefon diyorlar. Ama telefonların teknik özelliklerine baktığımızda aslında çok da beklenen telefonlar olmadıklarını net bir şekilde söyleyebiliriz. Telefon Türkiye'de üretilmesi konusu gerçekten burada kafaları karıştırmış durumda. Ne kadarını Vestel üretiyor diye birçok insan soruyor ama Vestel burada dokunmatik panelin işlemcisinden tutun da dokunmatik panele kadar birçok konuda üretimi kendi yapma çabası içinde PCB üstünde çalışmaları devam ediyorlar. Tasarımlar tamamen yerli tasarımcılar tarafından yapılmış durumda. Yani bu tarafta çok büyük çaba sarf ediyorlar. İşlemciyi tabii ki şu anda henüz dünyadaki birçok ülke gibi biz de üretemiyoruz. İşlemci yurt dışından gelmekte, yazılım konusunda özelleştirmeleri mevcut. Ama telefonların teknik özellikleri çok da tatmin edici seviyelerde değiller. Özellikle pil konusunda çok geride kalmış durumdalar. Telefonlar sanki bir sene öncesinin telefonları gibi görünmekteler. Bu yüzden Venüs serisi için şu an konuşmak için çok erken. Çok iyi bir deneme ama başarılı telefonlar değiller. Umarız bundan sonraki modellerini daha güçlü işlemcilerle daha agresif bir şekilde ortaya çıkarlar. Bir de yerli üreticilerde şöyle bir sıkıntı mevcut. Yerli üreticiler hala daha yerelleştirme konusunu tamamlayamamış durumdalar. Mesela yerelleştirme dediğinizde cep telefonunu alıyorsunuz bir yerli üreticiden. İçinde işte çay çıngırtısı, ne bileyim martı sesi, arka planda bir Boğaz Köprüsü resmi koydular mı? Bunu yerelleştirme olarak insanlara sunuyorlar. Halbuki yerelleştirme servislerle beraber olması lazım. Bir bulut servisi sunamıyorsan en azından bir harita servisi sun, bir trafik servisi sun. Git Başar Soft'la anlaş, onların harita uygulamasını offline olarak çalışan harita uygulamasını, navigasyon uygulamasını cep telefonu ücretsiz olarak sun. Ben bunu yerelleştirme olarak algılayayım ama bana bir arka plan resmini, bir müzik sesini ya da bir mesaj bildirim sesini yerelleştirme diye vermeyin. Bu konuda çalışmaya devam etmeleri lazım diye düşünüyorum. Mesela yerli kullanıcılara baktığımızda Android işletim sisteminin güvenlik açıklarından çok fazla korkuyorlar. Virüs programlarına çok fazla ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Madem yerelleştirme istiyorsun, de ki biz yerli kullanıcıları koruyacağız. Bir sene ya da 2 sene boyunca ücretsiz antivirüs yazılımı veriyorum de. En azından yerli tüketicinin isteklerine bir şekilde cevap ver. Ama bu konuda da hala da eksikleri var. Giderilmesi lazım. Bence çok fazla görüş almayı sevmiyor bizim yerli firmalarımız. Dışarıdan çok, biraz görüş almayı öğrenmeleri lazım. Toplasınlar genel olarak forumlardaki iyi kullanıcıları. Biliyorsunuz kullanıcılara örnekler veren, incelemeler yapan editörler dışında da çok iyi tepi kullanıcılar mevcut. Bunları alsınlar, bunlardan görüşler alsınlar, olmadı editörleri çağırsınlar, editörlerden görüşler alsınlar. En azından Türkiye'nin telefonu dediklerine desinler ki biz zaten sizin görüşlerinizle bunu ürettik. İşte gerçekten Türkiye'nin telefonu, Türkiye'nin beklediği telefon bu diyebilsinler. Şu an için burada eksikler mevcut diye düşünüyorum. Buraya kadar anlattım. İsterseniz bir sayfaya da bakalım. Bir güncelleyelim sayfayı ve genel olarak neler demiş kullanıcılarımız, sizler neler yazmışsınız onlara bakalım arkadaşlar. iPhone 6 hakkında sorular soranlar var. Bunlara değineceğiz. Yeni nesil konsolları anlatmamızı isteyenler var. Yeni nesil konsollar hakkında da konuşuruz. DirectX 12 ile beraber özellikle yeni nesil konsolların PC'ye karşı durumunu merak eden kullanıcı kitlesi de oldukça fazla. HTC One M8 ne kadar güncelleme alacak diye soranlar var. 2 sene boyunca HTC güncelleme sözü verdi. 2 sene boyunca büyük ihtimalle güncelleme alacaksınız. Bir arkadaşımız mesela burada donanımla ilgili bir şey sormuş. Bunun notunu alalım. 750 Ti mı? HD 6870 mi demiş. Ya ben olsam 750 Ti satın alırdım. Hem performanslı bir ekran kartı hem de Nvidia'nın sürücüleri gerçekten AMD'ye göre çok daha iyi iş çıkartmaktalar. Bunun tekrar altını çizelim. Lollipop güncellemesi alacak mı diyen Galaxy S4 kullanıcıları var. Büyük ihtimalle alacaksınız. Onun da altını çizelim. iPad 2 fiyatını öğrenmek istiyoruz demiş. iPad Air 2 fiyatını. iPad Air 2 fiyatını Türkiye'deki Apple Store mağazasına girip öğrenebilirsiniz. Eğer orada zaten yoksa benim bir şey söylemem imkansız arkadaşlar. Apple Store Türkiye'de aktif olarak çalışıyor. Orada listelenecekler eğer şu anda yoksa, açıkçası girip bakmadım şu an yakın zamanda. Windows 10 kullanıyorum sorun yok diyen kullanıcılar var. Ben de açıkçası Windows 10 aktif bir şekilde kullanıyorum. Sadece en son 290X ekran kartı güncellemesini kurduktan sonra sürücü güncellemesini birazcık kafayı yedi. Onun haricinde şu ana kadar bir problem yaşamadım. GTX 960 ve 960M modelleri hakkında ne gibi bilgiler mevcut? Son söylentileri takip edemedim de demiş arkadaşlar. Şu anda ben de açıkçası o kartlar hakkında tam olarak tam bilgiye sahip değilim. Tam bilgiler elimize ulaştıktan sonra zaten erdi sizler için güzel bir haber yayınlayacaktır. Bir derleme hazırlayacaktır diye düşünüyorum. Mesut abi teknoloji yatalan adam hakkında ne düşünüyorsun demiş bir arkadaşımız da. Arkadaşlar YouTube'da birçok YouTuber var. YouTuber olarak tabir edilen sadece YouTube'a yönelik videolar çeken arkadaşlar var. Kimisi eğlendirme amacı taşıyor, kimisi bilgi verme amacı taşıyor. Eğer çektiği videolar eğlendirme amacı taşıyorsa ve siz de eğleniyorsanız sıkıntı yok. Ben argo kelime kullanılmasına karşıyım. Genel olarak baktığımda bazı videolarında argo kelimeler kullanıyordu ama son videolarını izlemedim açıkçası. Belki de yavaş yavaş yumuşatmıştır dilini. Argo kullanmadığı sürece insanlar, açıkçası benim için bir sıkıntı yok. Herkes istediği gibi inceleme yapmakta özgür. Sonuçta bu iş birkaç kişinin tek eli altında olamaz. Ne kadar çok çeşit, ne kadar fazla seçenek, renk olursa o kadar daha fazla sizin için iyi olur. Çünkü bedava içerik sonuçta. O da bedava içerik, bizimki de bedava içerik. Hepsini izleme şansına sahipsiniz. Bir arkadaşımız işte burada General Mobile konusunda Elite 4.4 ne zaman gelecek demiş. Tamamen belirsizliğini koruyor bu konu. Firma henüz hataları kapatma konusunda bile çok hızlı adımlar atamadı mesela o tarafta. Zotac'ın Z-Buck serisinden bir arkadaşımız soru sormuş. Mesela Celeron N2930 işlemcili ve Wi-Fi içinde, biliyorsunuz onların dahili Wi-Fi modülü falan da oluyor. Hiç kablo takmadan da kullanabiliyorsunuz. Böyle bir cihaz aldığımda oyunlar oynayabilir miyim demiş bir arkadaşımız. Şimdi Windows 10 ve Windows 8, aslında Windows 8 ile beraber birçok cep telefonu ve tablet oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilir hale geldiniz. Windows 8.1'deki markette yer alan cep telefonu ve tablet oyunlarını rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama kalkıp da PC'ler için çıkan yeni nesil konsollarda yer alan başlıkları bu cihazlara kurarsanız oynayamazsınız. Zotac'ın bu arada ZBox'larına bir bakın derim. Gerçekten çok güzel mini PC'ler üretmekteler. Xiaomi Mi 3 veya Mi Pad incelemeleri olacak mı demiş. Mi Pad şu an pahalı. Yani pahalı dediğim şu, firmanın sayfasından zaten satın alamıyoruz. Çin'de kara borsaya baktığımızda da gerçekten yüksek fiyatlar ödememiz lazım. Fiyatları biraz stabil olsun diye bekliyorum. Çünkü ben firmanın filan bütçesinden değil, kendi cebimden parasını ödeyip alıyorum bu telefonları. O yüzden şu an için bütçemi aşıyor. Mi 4 ve bu Mi Pad'in fiyatları biraz düşsün. Satın alıp sizler için inceleyeceğim onları da. Xperia Z3 ile Z2 arasında çok fark var mı diye bir sormuş arkadaşımız. Aslında bu konu apayrı bir konu. Yani yeni nesil amiral gemiler, eski nesil amiral gemileri acaba silip süpürdü mü, değiştirmeye gerek var mı konusu. Xperia Z3 çok güzel bir telefon olmuş. Ama bana sorarsanız Xperia Z1 sahibi telefon sahipleri için bile Xperia Z3'e geçmeye henüz gerek yok. Hatta Xperia Z'nizden memnunsanız yani üst seviye bir telefon almanıza gerek yok. Benim her zaman söylediğim şey şu, eğer elinizdeki telefon bütün özellikleriyle sizi tatmin ediyorsa, yapmak istediğinizi yapabiliyorsanız ki genelde hepimizin yaptığı şeyler basit şeyler, Twitter, Facebook veya fotoğraf çekmek gibi, bir üst seviye telefona fazla para vermeyin. Elinizdekinin değerini bilin. Kullanmaya devam edin arkadaşlar. Masamda HTC One M7 var. Biliyorsunuz M8 de test ettik. M7 hala da işimi fazlasıyla görüyor. Çok da güzel bir telefon. Niye değiştireyim? Bir de güncelleme aldıkça da pil ömrü de uzadı. Gerçekten bu konuda çok memnunum telefondan. M8 çıktı. Üstüne mesela DJI var. Ama bu telefonlara neden daha fazla para vereyim? Elimdeki her birini idare edebiliyorsa siz de paranızı koruyun. Bakın dünyada ekonomik kriz çıkabilir. Türkiye'de bir şekilde etkilenebilir. Paranızı saklayın arkadaşlar. Bir kenarda dursun. Dolar yapın, altın yapın ama saklayın. Yani gereksiz yere ihtiyacınız olmayan şeyleri alıp müsriflik yapmayın. Şimdi bir arkadaşımız bir soru sormuş. Demiş ki 802.11ac modemim var. 2.4 GHz ve 5 GHz aynı anda yayın yapabilme gücüne sahibim demiş. Çekim gücü iyi demiş. Benden meğer şey istiyormuş. Bu öneri istiyormuş, modem önerisi. Modem önerisi size şunu söyleyeyim. Bakın TP-Link'in ürünleri uygun fiyatlı, performansı yüksek oluyor. Fiyat performans oranları iyi. Ama iyi bir modem almak istiyorsanız Asus'un ürünlerine de mutlaka bakın derim ben. Kullanıyorum. Yani benim evimdeki bütün A ürünleri Asus'un ürünleri ve çok memnunum arkadaşlar. Biraz fazla fiyat istiyorlar üst seviye ürünlerine. Ama çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Çok hızlı çalışıyorlar. Sorun yok. Panelleri de çok rahat kontrol ediliyor. Son bir soru daha cevaplayıp konularımıza dönelim. Android Nexus serisini konuşalım biraz. Nexus 6'yı nasıl bulduk? Siz nasıl buldunuz? Bu konularda yorum yapalım. 5 inç büyüklükte fiyat performans telefon önerebilir misiniz? Demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar şimdi geçen seneye baktığımızda bir telefon öner dediklerinde fiyat performans oranı yüksek Discovery'i önerebiliyorduk. Neden önerebiliyorduk? Gerçekten o CF seviyede 540-600 lira seviyesinde hiçbir telefon yoktu piyasada. Tek bir yerli firma vardı uygun fiyatlı telefon sunan. O da General Mobile'de Discovery'i alın diyorduk. Şu an çok fazla seçenek var. İnanılmaz fazla seçenek var. MediaTek işlemci kullanan telefon yığınına döndü ülkemiz. Bu konuda forumlara bakın bence. Çünkü bizim de artık bir öneri yapabilmemiz için hepsini yan yana alıp koyup test etmemiz lazım. Böyle bir şansa sahip değiliz artık. Çok fazla firma var. Hangisi güncelleme veriyor, hangisi vermiyor bilemiyoruz. Bu konuda size en iyi yardımcı olacak şey bizim telefon bölümündeki arkadaşlarımızdır. Gerçekten forumlarımızda oldukça fazla bilgi paylaşılıyor. Bir girin bakın orada. Kim hangi telefondan nasıl memnun mu? Sorunlar ne alemde? Ona göre tercihinizi verin diyorum. Çünkü yapın diyorum. Çünkü 1000 lira altında çok karıştı piyasa. Genel olarak telefonları takip etmekte bizler de zorlanıyoruz. Şimdi dilerseniz Nexus serisi hakkında konuşalım ve bir Nexus 6 videosu izleyelim. Nexus 6 açıkçası şaşırtıcı bir telefon oldu. Neden şaşırtıcı bir telefon oldu diyeceksiniz. Tamam, Snapdragon 805 kullanması, üst seviye donanımsal bileşenlere sahip olması filan, bunlar güzel şeyler. Bunlar da açıkçası bir Nexus cihazdan çok beklediğimiz şeyler değil. Nexus cihazlar genelde biliyorsunuz en üst seviye donanımla değil de güncel donanımla, o günün güncel donanımlarından bir tanesiyle çıkar. Bu sefer bir Nexus telefon en üst seviye donanımla beraber karşımıza çıktı. İşte 2K ekrana sahip, AMOLED ekranında, 6 inç AMOLED ekranında tam 1440x2560 piksel çözünürlük sunuyor. Suya karşı, su sıçramalarına karşı koruması var. Snapdragon 805 Yonga taşıyor. 32-64 GB dahili depolama alanı sunuyor. 3 GB belleği var. 13 megapiksel kamerası, 4K video kayıt yetenekleri var. Var da var açıkçası. Ama Şu da var, 650 dolarlık da bir fiyat koydular. Yani Nexus cihazlarda gerçekten bir devrim sayılabilir bu. Artık uygun fiyatlı bir cep telefonu değil, bildiğiniz tepe model bir cep telefonu. Hızlı şarj özelliğini de burada videoda görebilirsiniz. Şimdi burada birçok insan Nexus cihaz olduğu için büyülenmiş. Fakat genel olarak boyutlarına baktığımızda 6 inç ekrana göre gerçekten büyük boyutlara sahip bir telefon. İşte 159 mm yüksekliğe sahip, 83 mm genişliği var. 10,1 mm'de en kalın noktasının kalınlığı olarak duyurulmuş durumda. Diyeceksiniz ki 6 inçte hangi telefon var alternatif olarak kullanabileceğimiz? HTC One Max vardı bundan öncesinde. Çok büyük olduğu için çok önermiyorduk. O daha da uzun bir telefondu. Ama şu anda Huawei tarafında Ascent Mate 7 var arkadaşlar. Ascent Mate 7 daha kısa bir telefon. Ağırlıkları neredeyse aynı ve parmak izi okuyucusuyla beraber de Nexus 6'ya karşı bir avantaj sağlıyor. Burada Ascent Mate 7'yi tek geriye düşüren şey, Nexus telefonlar standart Android işletim sistemi kullanıyorlar ve güncelleme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Ama Huawei dediğiniz zaman işte orada bir soru işareti, çünkü adamların işletim sistemi gerçekten sıkıntılı. Arayüzleri çok yavaş çalışıyor. İşlemcileri çok iyi olsa da o tarafta problemler yaşayabiliyorsunuz. Ascent Mate 7 incelemesi de çok kısa bir sürede sitemizde yer alacak. Özellikle parmak izi okuyucusunu çok fazla beğendiğimi söyleyebilirim sizlere. Şimdi burada asıl tartışma konusu bence 2K ekrana gerek var mıydı yok muydu diye forumlarda çok tartışılmış, ama arkadaşlar sonuçta eğer telefon düzgün bir şekilde çalışmaya devam ediyorsa ekranın kaç pikselden oluştuğu falan önemli değil. Artık telefonların bileşenlerini eleştirmekten vazgeçmeliyiz. Ben vazgeçtim. Çünkü firmalar görünen o ki kağıt üstündeki büyük rakamlara çok fazla önem veriyorlar. Bu yüzden de Android camiasında 4K ekranlar piyasaya sürüldüğü an 4K telefonlar göreceğiz. Yavaş da çalışsa üreticilerin çok umurunda olmayacak. Tüketici olarak biz bilinçli davranacağız. Eğer telefon üstündeki donanımlarla düzgün çalışmıyorsa satın almayacağız. Bence yapılması gereken en doğru şey bu. Yoksa 2K olmasaydı, Full HD olsaydı ne olur gibi tartışmalar yersiz oluyor. Çok boşa enerji harcamış oluyoruz. Ama burada bence asıl konu 6 inçlik telefon konusu. 6 inç telefonlar, bilmiyorum siz nasıl bakıyorsunuz ama bence çok büyükler arkadaşlar. Ne arka cebe sığıyorlar, ne yan cebe sığıyorlar. Elinizi alıp doğru dürüst konuşamıyorsunuz. Suratınızın tamamını kaplıyorlar neredeyse. Bu yüzden Nexus 6 donanım olarak etkileyici ama telefon olarak bence etkileyici bir cihaz değil. 6 inçlik bir cihaz satın almak istiyorsanız zaten piyasada bir sürü güzel alternatif var. iPhone tarafına baktığınızda iPhone 6 Plus var. 5,5 inç ekranıyla neredeyse bu telefonla aynı uzunluğa sahip, ama en azından benzer özelliklerde, güçlü donanımsal özelliklerle kullanıcıların karşısında bulunmakta. Büyük telefon değil de bence 5,5 inç burada sınır olmalı. Birçok kullanıcı da 5 inç sınır olmalı diyor. Küçük kapasitede daha çok iş yapan telefonlar bence konuşulmalı. Bu tarafta da Sony'yi tebrik etmek lazım. Çünkü Xperia Z3 Compact'la çok iyi bir iş çıkarttılar. Xperia Z3 Compact'ın ön incelemesine sitemizden ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz Xperia Z3 ile benzer donanımsal özellikleri avuç içine sığan 4,6 inçlik bir cep telefonu da sizlere sunuyor. Bence asıl cep telefonları bunlar. Mesela iPhone 6 Plus değil de benim ilgimi daha çok iPhone 6 çekti. Bu da neden? Sonuçta tek elle yeterli büyüklükte çok yüksek işlem gücünü sizlere sunuyor. Zaten daha fazlasında bir cep telefonundan beklememek lazım. Bunun fazlası için bir tablet satın alabilirsiniz. Bu 6 inçlik telefonlar daha çok tablet ve cep telefonunu aynı anda kullanmak istemeyen, bir tablete çok fazla ihtiyacı olan ama dediğim gibi yanında tablet ve cep telefonu için yer olmayan insanlara hitap ediyorlar. Zaten ben cebimde telefon taşımıyorum diyorsanız da bir tane satın alıp kullanabilirsiniz, ama dediğim gibi gün içinde kullanmaya başladıktan sonra özellikle masa üstüne koyduğunuzdaki o kaba görüntüsü, cebinize sığmaması, koyacak yer bulamamanız belli bir yerden sonra bu 6 inç telefonları kullanılmaz hale getiriyor. Bence orada asıl tartışılması gereken Nexus 6'da Android Lollipop, biliyorsunuz Android değil Lollipop olarak isimlendirdi Google ve bu tarafta çok büyük beklenti var kullanıcılarda. Mesela beklentilerden bir tanesi Nexus 4'e dahi güncelleme gelecek olmasıyla beraber eski nesil telefonların artık yüksek hızlarda çalışabilecek yeni güncellemeler alabilecek olması. Bakalım firmalar bu konuda destek verecekler mi? Mesela Sony tarafından güzel bir haber geldi. Xperia Z çok eski olmasa da bütün Xperia Z ailesinin Z dahil Lollipop'u güncelleyeceklerini açıkladılar. Eğer böyle bir şey de diğer firmalar da yaparsa büyük ihtimalle Android camiasında bölünmüşlük olabildiğince son bulacak. Tüm kullanıcılar son sürüm bir işletim sistemini Android telefonlarında kullanıyor olacaklar. Ekstra olarak Android ile de vaat edilenlerden bir tanesi yeni nesil arayüz. Yeni nesil arayüzle beraber Google bence çok büyük ilerleme kaydetmiş durumda. Geçişler oldukça hoş görünüyor. Hız arttırmış durumdalar, sadeleştirmiş durumdalar arayüzü. Bütün telefonlarda da artık şu özel arayüzler yanında bir de bu alternatifi sunarlarsa, Google'ın standart alternatifini, büyük ihtimalle Android artık gerçek anlamda oturmuş, bütün büyük kitleye hitap eden bir işletim sistemi haline alacak. Kaldı ki bugün 5000'den fazla API'den söz ediliyor geliştiriciler için. Geliştiriciler için de asıl Android ile çok büyük önem taşımakta. Android ile sonrasında hem tablet tarafında hem de cep telefonu tarafında çok daha gelişmiş yazılımlarla karşılaşabiliriz. Bunu hep beraber görüyor olacağız zaten. Şu anda da yazılım konusunda Android'in oldukça yol aldığı da bir gerçek. iOS'la arasında hala da bazı sıkıntılar, bazı farklar mevcut. Mesela Hyperlapse Instagram uygulaması hala da Android tarafında yok ve yapılıp yapılmayacağı da belli değil, ama Android L ile belki bu sorun çözülebilir diyorum. Bu 6 inç telefonlar hakkındaki görüşlerinizi de gerçekten merak ettiğim için şimdi sayfayı tekrar bir yenileyeceğim. Bakalım bu konuşmamız esnasında sizlerden gelen yeni konular neler olmuş. Hemen aşağı doğru inelim. Mesela Lenovo telefonları soran bir arkadaşımız var. Lenovo telefonlar aslında bu yıl sonuna kadar Türkiye'de olacaklar diye biliyorduk. Ama son durum nedir, süreç nedir bilmiyorum arkadaşlar. Lenovo telefonlar daha kuvvetli bir ihtimal olarak, daha kesin bir bilgi olarak Türkiye'de satılmaya başlayacaklar. Onu söyleyebiliriz. Asus'un telefonları hakkında çok fazla soru var. Zenfone 5 özellikle çok fazla soruluyor. Ben Zenfone serisinde sadece 6'yı görebildim. 5'i görmedim henüz. Zenfone telefonların hepsini test etmeden de konuşmak yanlış olur, ama kağıt üstündeki özelliklerine baktığımızda Zenfone serisinde bir tek Zenfone 6 bana çok alınabilir geliyor. Diğer telefonlar zaten piyasada birçok alternatif olan telefonlar. Asus markasına güvenip almak isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Burada da forumlarımıza yine tekrar başvurabilirsiniz diyorum. Forumlarımızda bu konuda çok fazla bilgi paylaşımı mevcut. Bir arkadaş Discovery Elite alınır mı demiş. Discovery Elite çıktığında çok fazla bir şeyler vaat eden bir telefondu. Fakat şu gelinen süreçte güncelleme almamış olması hala soru işaretleri. Şu anki haliyle düzgün bir telefon. Hani 1000 lira civarında telefon satın alabiliyorsanız eğer o telefonu alın derim. Ama güncelleme alıp almayacağı konusunda hala şüpheler var. Güncelleme almayacağını düşünerek alın. Eğer sizin için bu sıkıntı değilse, ki benim için çok büyük bir sıkıntı, alabilirsiniz. Ama bence bekleyin, güncelleme alıp almayacağını görün derim. 1000 lira seviyesinde hangi telefonlar var derseniz. Sony'nin telefonları çok enteresan bir şekilde arkadaşlar, burada notunu düşerim, fiyat oynamaları yaşıyorlar. Kimi zaman Xperia Z2'yi 1300 liraya falan görebiliyorsunuz böyle spot pazarda falan filan. Yine garantisi var, paylar ithalat ne kadar güvenilir bilmiyorum ama çok dehşet fiyatlar bence. Takip edin Sony telefonları. 1000 liraya 1100 liraya bence o tarafta da iyi bir Sony telefon satın alabilirsiniz. Bu konuda bence takibi sürdürün. Benimse en büyük beklentimin olduğu telefon Motorola Moto G'nin 2014 sürümü. Motorola Moto G inanılmaz güzel bir telefondu. Fiyat performans kategorisinde bence yeniden tanımlamıştı o kategoriyi. Motorola Moto G'nin 2014 sürümü de tamamen eksiksiz olmuş. 5 inçte alınabilecek en iyi telefon bence. Büyük ihtimal ülkemizde 1000 lira altında gelecektir. Ne zaman gelecek ama bilmiyoruz tabi. Belki şu anda bir yerlerde satılıyordur da. TL'yi çok fazla soruyorlar. TL'de benim aklıma takılan tek soru işareti 16 GB dahili depolama alanına sahip olması. Bir de biliyorsunuz operatör telefonu olduğu için geç güncelleme alabilir. Eğer 16 GB sizin için yeterliyse satın alabilirsiniz, ama arttırılamaz hafızaya sahip telefonları ben çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Yeni nesil konsollar 2020'yi görürler mi demiş. Bence görmeyecekler. Çok hızlı bir güncelleme alacaklar arkadaşlar. Şu an için bile yeni nesil olup olmadıkları tartışma konusu çünkü. Android 5'te 64 bit tanıtılıp Nexus 6'nın 64 bit desteklenmesi hakkında ne düşünüyorsun demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. 64 bit mobil cihazlarda bir zorunluluk değil. Yani 64 bit'e geçtiğimizde her şey inanılmaz rahatlamayacak. Her şey inanılmaz uçuyor olmayacak. Belli uygulamalarda büyük performans artışları göreceğiz. Özellikle video ve grafik uygulamalarında çok büyük artışlar görebilirsiniz. Tabii ki ileri seviye hesaplamalar gerektiren bazı mühendislik uygulamalarında da bu tip artılar yaşayabilirsiniz, ama şu an için alt seviye telefonlarda veya şu an kullandığımız üst seviye telefonlarda 64 bit 32 bit arasında öyle uçar kaçar bir fark oluşmayacak. Bu yüzden Android L'nin, Android Lollipop'un 64 biti desteklemesiyle ön plana çıkması, ama Nexus 6'nın 64 bit desteksiz olması konusunda çok kafanıza soru işareti oluşmasın. Zaten Nexus serisi dediğim gibi birazcık bir ön gösterim telefondur. Asıl 64 bit telefonlara geçiş, 64 bitin tam olarak kullanabilmesi de 2 seneyi bulacağı için, yani bu süreçte çok sıkıntı yaşamayacağız. 32 bit bir telefona sahip olsanız bile sorun olmayacak. Bence Google aynısını düşündüğü için Nexus 6 da çok 64 bit zorlaması yapmamıştır diye düşünüyorum, ki Nexus 9 tablet biliyorsunuz 64 bit bir işlemciyle geliyor. Orada Nvidia'nın K1'inin çift çekirdekli 64 bit versiyonu yer almakta. Gerçekten çok güçlü işlemcilere sahip, çok iyi bir mimariyle beraber geliyor bu tablet. O tablet neler yapabilecek göreceğiz. Bence şu an için tablette kalması daha iyi. Cep telefonunun daha stabil bir şekilde yoluna devam etmesini istiyorum açıkçası. Çünkü ilk 64 uygulamaların çok stabil olmayacağını düşünüyorum. Her yeni teknolojide biliyorsunuz stabilite konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bir arkadaşımız demiş ki TV'leri akıllı hale getirebilmek piyasada kolay bulabileceğimiz bir cihaz tavsiye eder misiniz demiş. Eğer bir televizyonunuz varsa LCD ekranınız bunu akıllı hale getirmek istiyorsanız Android Stick diye satılan HDMI Stick olarak da isimlendirilen cihazlar var. HDMI'dan takıyorsunuz, televizyonunuz Android işletim sistemli bir hale geliyor. Onları satın alın kullanırım derin. Çok fazla para vermenize gerek yok. 50-60 dolar da Çin'den bulabiliyorsunuz. AliExpress üzerinden satın almak mümkün. Abi yayınlar demiş bir arkadaşımız Emre. Teşekkür ediyorum kendisine. 3 seneden fazla Galaxy S3 kullanıyormuş. Suya girdiği için bozulmalar gösteriyor. Şu an nakit 1700 liram var. Sence hangi telefon almalıyım demiş. Benim tavsiyem eğer G3 32 GB'ı bulabiliyorsanız bir yerlerden o telefonu alın. Çünkü 1300 liraya 1350 liraya hatta 1400 liraya forumda satıldığını görüyorum kayıtlı versiyonlarının. 1400 liraya G3 sahibi olmak 32 GB versiyonu özellikle gerçekten çok iyi bir şey. Yeni zamanda da yani yeni telefonlarda baktığımızda 2000 liranın altında birçok telefon görüyor olacağız. HTC One E8 modeli gelecek. Desire Eye var. 2000 liranın altında fiyata sahip olacağı söylendi. Fiyatları ne olacak bilmiyorum ama dilerseniz onları da bekleyip görebilirsiniz. Ben kendime telefon alacak olsam şu anda büyük ihtimalle G3 32 GB alırdım. Ve o 1400-1450 liraya satılan telefonları da alırdım. Ben garanti konusunda çok fazla sorun yaşamadım şu ana kadar telefonda. Yani Allah'a sığınıp alırdım herhalde. Bozulmaz diye düşünüp. Bir arkadaşımız demiş ki G3'ün ekran çözünürlüğü ileride sıkıntı yaratır mı? Aslında telefonun ekran çözünürlüğü çok büyük sıkıntı yaratmaz. Çünkü 2K bir ekrana sahip olmasına rağmen uygulamaları Full HD'de çalıştırıyor. Full HD için yeterli bir donanıma sahip. Yani ekranın kaç çözünürlükte olduğu önemli değil. Aynı PC gibi düşünün. Biliyorsunuz oyunlar çok kastığı zaman ne yapıyorsunuz? Çözünürlüğü düşürüyorsunuz. LG G3 2K bir ekrana sahip ama çözünürlüğü düşürüp düşük çözünürlükte işlediği için uygulamaları pek performans sıkıntısı yaşamıyor. Bir arkadaşımız demiş ki yazılım mühendisliği öğrencisiyim. Microsoft Surface 2 alsam işimi görür mü? Çok hoşuma gitti ancak çok şüphelerim var demiş. Fiyatı az değil demiş bir arkadaşımız. Şimdi yazılım mühendisliği öğrencisi ise eğer bir arkadaşımız yazılım geliştirecek demektir. Ne yapacak bu tarafta? İyi bir bilgisayara gerek yani ihtiyacı var ki yazılım geliştirirken kod derlemeleri falan hızlı bir şekilde olsun. Benim tavsiyem ikisi bir arada sistemlerden olabildiğince uzak durmanız burada. Çünkü ikisi bir arada sistemler biraz gücü düşürülmüş işlemciler taşıyorlar. Gücü yüksek işlemcilerde de çok fazla ısınmaya neden oluyorlar. Bu yüzden sizin yapacağınız nedir? İyi bir masaüstü bilgisayar satın almak, katlanıp tablet haline gelebilenlerden bir tane buluyorsanız tablet olması sizin için önemliyse bakabilirsiniz ama güçlü işlemcisi bulunan, SSD'si bulunan, 16 GB belleği bulunan bir sistem alın ki yazılım geliştirecekseniz eğer fazla sıkıntı yaşamayın. Core 7 işlemci olmasına dikkat edin. Quad Core bir tane sistem alın. Yazılım geliştiricilere buradan tavsiyem arkadaşlar. Çünkü eğer Microsoft'un Visual Studio tarzında eğer gelişmiş bir arayüzde yazılım geliştiriyorsanız derleme esnasında yüksek güçteki programları, gelişmiş programları çok vakit kaybediyorsunuz. En azından bu bilgisayarlar sayesinde vakit kazanırsanız sizin için işkence olmaktan çıkar. Şimdi son bir soruyu daha cevaplayayım ondan sonra devam edelim. Mesut abi demiş PlayStation 4 sahibi biri olarak oyun amaçlı GTX 970'li sistem ayda Xbox ya da Xbox One düşünüyorum demiş. Sence hangisini önerirsin? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. PlayStation 4 sahibiyseniz bir PC satın almanız daha mantıklı. Özellikle 970 gibi bir kart satın alabilecek bütçeye de sahipseniz ben olsam bir PC yanına koyardım. Böylece PC'de oyunlar biraz daha uygun fiyattı. PC'de oynamayan daha uygun oyunları, FPS tür oyunları PC'de satın alır oynardım. PlayStation 4'e yakın arcade oyunları da, futbol gibi oyunları da PlayStation 4'ümde oynardım. Şimdi PlayStation 4'ün yanında bir Xbox One alırsanız genelde oyunlar ortak oluyor. Zaten bu konsollara özel satın almaya değer oyunlar ömürleri boyunca 10 taneye yakın çıkar çıkmaz. Şimdi 10 oyun oynamak için de bir tane Xbox'ı sürekli olarak PlayStation 4'ün yanında yatırmanın bir anlamı yok. Ya da Xbox sahibiyseniz PlayStation 4'e yatırmanın bir anlamı yok. Bence yeni nesil konsol sahiplerinin bir de iyi bir PC'ye sahip olmaları lazım ki sonuna kadar teknolojiden, gelişmelerden yararlanabilsinler arkadaşlar. Bu da size notum olsun. Ve diğer bir konuyla devam edelim. Diğer konulardan bir tanesi de tabii ki Nexus 9 tablet olacak. Çok az bir şekilde size bir videosunu göstereceğim burada. O kadar hazırladım. göstermeden olmaz. Nexus 9 tablet dediğimiz gibi Nvidia'nın 64 bitlik bir işlemcisini taşıyor ama asıl bence önemli noktası HTC'nin tablet pazarına dönüşünü simgeleyen bir cihaz olması. Nexus 9 tablet olarak geçiyor ama HTC tarafından üretiliyor. Üstünde boom sound hoparlörlerden zaten rahat bir şekilde bunu anlayabiliyorsunuz. Klavyesiyle beraber de aslında burada biraz Surface tarzı, işte tabletinizi alın, bilgisayar gibi kullanana da vurgu yapılmakta. Android cihazlarda çok gördüğümüz bir şey değildi bu. Hani klavye aparatının gösterilmesi. Apple tarafında zaten Apple resmi olarak bunu çoğu zaman yapmaz. Ancak bir kullanım videosu, insanların deneyim videolarını yayınlarken belki görebilirsiniz. Orada da göremiyorsunuz genelde. Çünkü tabletin sanal tuşlarla kullanılmasının rahat olduğunu savunan bir firmadır Apple. Ve tabletlerin de bu şekilde kullanılmasını ister. İlk defa resmi olarak büyük bir üreticinin, yani işletim sistemi üreticisinin öyle söyleyelim, Microsoft sonrasında klavyeli bir cihazı desteklediğini görüyoruz Android tarafında. Klavyesiyle beraber sergilediğini görüyoruz cihazın ana tanıtım videosunda. Bu çok önemli bir adım. Çünkü Android aslında bana sorarsanız Windows'tan sonra klavyeyle kullanmaya en uygun işletim sistemlerinden bir tanesi. Özellikle Samsung'un yenilikçi arayüzlerinde çok kasıyor olsalar da yenilikçi demeye gerçekten hak ediyorlar. Bu tanımlamayı çok iyi bir şekilde hak ediyorlar ve başarıyorlar bunu. Çünkü aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Pencerede uygulamalar çalıştırabiliyorsunuz. Bu arayüzü neredeyse PC'miş gibi cihazı bir fare takarak kullanabiliyorsunuz. Nexus 9 tablet burada çok önemli. Çünkü üstünde çok gelişmiş bir işlemci var. Bu işlemcisiyle beraber klavyenizi bağlayacaksınız. Bluetooth'tan farenizi tanıtacaksınız. Yeri geldiğinde Bluetooth gamepad'i de tanıtacaksınız. Herhangi bir gamepad Bluetooth destekli olduğu sürece Android'de çalışıyor. O cihazı neredeyse bir PC gibi kullanacaksınız. Nexus 9 tablet burada gerçekten çok önemli. Android cihazların Surface'a rakip olabileceğini gösterecek. Olacak mı olamayacak mı, tabii ki bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz ama ben Android işletim sisteminin burada daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun konusunda ve uygulama konusunda hala da Windows'un önündeler tablet versiyonlarına baktığımız uygulamaların. Apple'ın çok çok gerisindeler. Bu yüzden de klavyeyle beraber bir Android tablet deneyimini birçok insan deneyimlemek isteyecektir. Burada temennimiz bu klavyenin ülkemize satılacaksa eğer bu tablet Türkçe harflerle beraber Türk kullanıcılara sunulması. Çünkü Türk kullanıcılar tabletlerinde sunum yapmayı, içerik oluşturmayı çok fazla önemsiyorlar. Tableti bilgisayar gibi kullanmak istiyorlar. Bu konuda bir beklentileri var. Umarız bu beklentileri karşılanmış olur. Nexus 9 tabletinin üstünde bu yüzden durmak istiyordum. Benim için önemli bir konuydu. Bu arada Apple konusunda da konuşmamız lazım. Apple konusunda bir yazı yazmıştım biliyorsunuz. Apple'ın samimiyetsizliği tescillendi başlığı taşıyordu. İnanılmaz büyük tepkiler geldi. Destek de geldi aynı şekilde diğer kullanıcılardan. Orada bir yanlış anlaşılma var. Bu canlı yayında onu düzelteyim arkadaşlar. Şimdi Apple'ın ben orada lansmanlarında kullandığı dili eleştirdim. Yeni nesil cihazlarının lansmanında eski yaptığı lansmanlardakinden daha farklı bir tavır takınmasını eleştirdim. Cihazları eleştirmedim. Birçok insan cihazları eleştirdiğimi söylüyor ama yazılarımı açıp okursanız eğer cihazlardan daha çok Apple'ın lansmanda söyledikleri üstüne durduğumu görebilirsiniz. Zaten cihazlar çıktı ortaya, sorunları var, tartışılıyor, öyledir böyledir ama bana sorarsanız eğer iPhone 6 şu anda en alınabilecek telefonlardan bir tanesi olmuş. Eğer çok paranız varsa, çok pahalı bir telefon çünkü gerçekten diğer iPhone'lar gibi, satın alabilirsiniz. Para sıkıntınız yoksa eğer tabii. Ama Android tarafına baktığınızda tabii ki alternatifler çok uygun fiyatlı, yarı fiyatına satın alan alternatifler de aynı işleri birebir görebiliyorlar. iPhone 6 Plus'ı hiç girmiyorum. iPhone 6 Plus çok kaba bir telefon boyut olarak. Yani dediğim gibi Nexus 6 ile yarışacak boyutsal özelliklere sahip. Bu tarafta bir başarısızlık olarak görüyorum o tasarımı. Özellikle yamulma sıkıntılarını biliyorsunuz. Bizim elimizdeki iPhone 6'yı yamuldu. Bırakın iPhone 6 Plus'ı. Büyük ihtimalle iPhone 6 Plus'la sıkıntılar yaşayacaktır. Benim gibi arka cebinde taşıyan kullanıcılar için. Birçok kullanıcı var. İşte telefon arka cebe konur mu falan filan demiş o yazışmalarda. Ama şunu da söylemek lazım. Arkadaşlar bugüne kadar aldığım her telefonu arka cebimde kullandım. Hiçbiri yamulmadı. Camı da kırılmadı. Bu telefon yamuluyorsa bu telefonda bir sıkıntı vardır. Kaldı ki bizim elimizdeki iPhone 6 yan cepte yamuldu. Ve internetle iPhone 6 Plus bükme videoları da tamamen bu konu üstüne kuruldur. Çünkü ilk bu telefonu büken ve video çeken arkadaş şunu anlatıyor. Araba kullanırken yan cebine koymuş iPhone 6 Plus'ını. Ve iPhone 6 Plus orada yamulduktan sonra da böyle bir video çekmeye karar vermiş. Yani arka cebinize de koymanıza çok gerek yok. Birkaç kullanıcı gördüm. Telefon artık cebe konur mu? Bu telefonlar büyüdüler. Bambaşka bir boyut kazandılar falan diyen ama onları çok fazla kale almıyorum. Çünkü Arkadaşlar yapmayın ya. Cep telefonundan bahsediyoruz. İsminin başında cep var yani. Neden koymuşlar bunu? Cebinize taşıyabilin diye. Ama ben cep telefonu kullanmıyorum, iPhone kullanıyorum diyorsanız da Allah yardımcınız olsun diyorum. Çünkü bir firmaya bu kadar fazla bağlanmanız gerçekten bence çok büyük hata. iMac Retina hakkında konuşmak lazım. iMac Retina gerçekten çok iyi bir cihaz olmuş. Benim çok beğendiğim bir cihaz oldu. Satın almak isteyeceğim bir cihaz. Ama Türkiye fiyatına baktığımızda giriş seviyesi versiyonu 7300 liradan başlıyor. Her zamanki gibi bir Apple ürünü olduğu için çok pahalı. Büyük ihtimalle zaten yine teknoloji marketler dışında çok fazla deneyimleyebileceğimiz bir cihaz olmayacak. En büyük sıkıntısı da bu olacak diye düşünüyorum. Güzel bir cihaz. Özellikle o çözünürlüğün öyle zarif bir kasada bize sunuluyor olması gerçekten mükemmel. Ama biz Türkiye'de bir konfigürasyonunu yaptık. İşte Core 7 işlemci olsun, ekran kartı iyi olsun falan filan dediğiniz zaman 12 bin 13 bin liraya bulabiliyor. Nereden baksanız araba parası. Hani KDV'sini düşseniz dahi bir şirkete satın alırken yine de çok ciddi bir para ki aynı iş yapabilecek doğal olarak PC'leri toplamak isterseniz eğer fazlasıyla toplarsınız. Tekrar bir soru cevap seansı yapalım. Mesela burada bir arkadaşımız demiş ki haberlerdeki artı eksiği niye kaldırdınız? Bu bizim forumlarda çok fazla tartışılan konulardan bir tanesi oldu. Arkadaşlar artı eksi olayı devam ederken şöyle bir durum söz konusuydu. İnsanlar belli gruplaşmalar haline gelmişler. Hatta biz birkaç kullanıcı yakaladık. 10-15 tane fake açmış. Fake hesap, sahte hesap. Tamamen hepsini kendisi yönetiyor. Bunu sırf şey için kullanıyor. Kendi mesajlarını yukarı taşımak için kullanıyor. Ve manipüle ediyor diğer insanların mesajlarında. Mesela kendi görüşleriyle ters bir mesaj gördüğü zaman onu eksiye boğmuş. Kendisiyle benzer mesajları, kendisini öven mesajları artıya boğmuş. Bu tip şeyler gördük. Ekstra olarak orada şöyle bir sıkıntı da yaşamaya başladık. Eleştiriler, nefret çok fazla hızlı bir şekilde yayılıyor internette. Ve birisi bir nefret söylemi yazdığı zaman mesela bize satılmış diyebiliyorlar, para almışsınız diyebiliyorlar, diyebilirler bu görüşleri ama birdenbire o yükseliyor. Bizim verdiğimiz cevap arada kaynayıp gidiyor. Ve ekstra olarak sürekli olarak en tepede nefret söylemi yer aldığı için ve bizi savunan arkadaşlar, bizimle aynı görüşte olduğunu dile getiren arkadaşlar da eksiye boğulduğu için belli bir süreden sonra bütün haberlerimizin altında sadece nefret söylemleri yer bulmaya başladı. Öyle bir şey ki eğer kullanıcı arkadaşım yanlış düşünüyorsun dediyse eğer eksi 100 almış lanet olsun bu siteye bu foruma reklamlara dediyse eğer artı 50 almış 70 almış. Tamam bu size şey olarak gözüküyor olabilir. Ya tamam demek ki sitenin görüşü bu diyebilir ama hayır böyle bir şey yok. Çünkü abi biz artı eksiği kaldırdıktan sonra bizi savunan mesajlar da doğru dürüst fikirlerini paylaşmak isteyen çok farklı açılardan bakan mesajlar da artık yorum olarak gelmeye başladı. Bu insanları kaybetmeye başlamıştık biz artı eksi sıkıntısı yüzünden. Çünkü bir şekilde çok kötü niyetli insanlar, başkasının farklı görüşlerine katlanamayan insanlar eksiği çok fazla kullandıkları için birdenbire birbirinden alakasız saçma sapan yorumların artılandığı, fikir beyan eden, hiçbir şekilde kimseye saldırmayan yorumların eksilendiği bir hale bürünmüştük. Açıkçası ben böyle bir yorum sistemi istemiyorum. İnsanlar her türlü görüşlerini yazabilmeliler ve destekliyorsanız eğer alıntılarsanız altına destekliyorum dersiniz. Desteklemiyorsanız da alıntılarsınız. Neden desteklemediğinizi anlatırsınız. Eksiye basıp geçmek ya da artıya basıp geçmek gerçekten işin çok kolayına kaçmak oluyor. Ve kötüye kullanılıyor. Kötüye kullanıldığı için de açıkçası bizler bu sistemden vazgeçtik. Bunu söyleyelim sizlere. Evet. Şimdi tekrar birkaç sayfa soru olduğu için geriye doğru gidiyorum. Ve sizden gelen soruları cevaplamaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru inelim. Nerede kaldık? Bazı anlattığım konularla ilgili sorular var. Mesela Oppo Türkiye'ye ne zaman gelecek gibi. Videonun tekrarını izlerlerse arkadaşlar bunu net bir şekilde görebilecekler. Onu söyleyelim. Yukarı doğru çıkıyoruz. 5,5 inç tavsiyen ne demiş bir arkadaşımız mesela. Bence OnePlus'tan alabiliyorsanız alın. Türkiye'de satan arkadaşlar var. Kayıt konusunda sıkıntı yaşanmıyor diye biliyorum o telefonlarda. Android'lerin pil performansını soran arkadaşlarımız var. Google tarafından resmi açıklamalara bakarsanız eğer %30 pil performansı zaten kazanıyorsunuz cihazınızda. Ama yapılan testler %50'ye yakın pil performansı sağlanmış. Android ile kurulduktan sonra Nexus cihazlara. Bakalım diğer cihazlarda nasıl performans artışı olacak. Bu konuda çok fazla çalışıyor Google. Yaptıkları şey de şu. Şimdi diyorlar ki arka tarafa uygulamalar arka tarafta çalıştırma desteğine sahip olduğu için Android diyor ki bazı uygulamalar arka plana yerleşiyor diyor. Ve çok böyle saçma sapan anlarda diyor, isteklerde bulunuyor işlemciye diyor. Yani işte ben buradayım, ne yapıyorsun? İşte ya da şu dosyayı alıp internete gönder, internetten şu dosyayı getir gibi diyor. Bunların hepsini senkronlayıp arkadaşlar uygulamaların aynı anda uyanıp aynı anda uykuya geçmesini ya da çok önemsiz uygulamaların tamamen kapatılmasını sağlayacak yeni bir algoritma geliştirmişler. Böylece işlemci eğer çalışacaksa bütün uygulamalar için çalışacak, işini bitirecek, kapanacak. Sürekli olarak bir uygulama için diğer uygulamalarla birlikte asenkron bir şekilde çalışmayacak. Yani sürekli hızlı inip çıkmayacak. Ya da uygulamaları kapattığı için hiç çalışmayıp sürekli derin uyku modunda kalacak. Bu sayede telefon bekleme modundayken özellikle çok yüksek oranda pil tasarrufu elde ettiklerini söylüyorlar. Bir arkadaşımız demiş ki Xbox One'ın Türkçe arayüzü hakkında bilgi verir misin? Varsa Türkçe Kinect hakkında bilgi ver demiş. Türkçe Kinect yok arkadaşlar. Kinect Türkçe'yi desteklemiyor. Orada bir hata olmuş. Zaten yapılan haberlerde daha sonrasında düzeltildi. Xbox One sadece Türkçe arayüze sahip ve Türkçe arayüzü seçtiğiniz anda Kinect kapanıyor. Eğer Kinect'i İngilizce komutlarla kullanmaya devam etmek istiyorsanız İngilizce arayüzde kalmanız gerekiyor. Şu an için ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Microsoft ekibiyle yaptığımız bir toplantıda her ne kadar Windows ekibi de olsa Türkçe dili destekleyecek mi dedik yaptığınız cihazlar, Türkçe komutları. Mesela Windows 10'la beraber Cortana gelecek biliyorsunuz, sesli bir asistan. Çok çalışıyorlarmış. Özellikle Microsoft Türkiye CEO'su da bu konuda resmen yaptığı işi, kariyerini ortaya koymuş. Üst yönetimi zorluyormuş ama orada şöyle bir sıkıntı var diyorlar. Bir önceki ikisi bir dile getirmiştim ama burada da söyleyeyim. Şimdi bir uygulamayı diyorlar Türkçe için yerelleştirdiğimizde, yani Türkçe dil anlayabilecek hale getirdiğimizde bunu sadece Türkler kullanabiliyor. Yani sadece Türkiye'de bu iş görüyor. Dünyanın geneline baktığımızda da Türkiye çok küçük bir pazar diyorlar. Bunu Türkiye'yi küçümsemek için söylemiyoruz ama işte bu işler maliyet gerektiren işler olduğu için de Amerikalıları ikna etmekte zorlanıyoruz deyip bunun altını çiziyorlar. Ve sonuçta arkadaşlar Microsoft Türkiye'de vatanını seven, Türkiye'yi seven, çok fazla çalışan insanlar yer alsa da, Türkler yer alsa da doğal olarak bunlar yabancı şirketler ve para kazanmaları lazım. Ticari şirketler, yani para kazanmaları lazım derken de bunu bir nefret söylemi olarak algılamayın. Eleştirmiyoruz. Ticari bir şirket para kazanıyor. Ve ticarethane nasıl çalışır? Eğer bir iş yapıyorsanız bu işi daha pahalıya satın ki kar edin. Hayatınıza devam edin. Türkçe'ye çevirmek de şu anda karlı bir iş değilmiş. Türkiye'deki pazarın küçüklüğü düşünüldüğünde. E şimdi kendinize bir soru sorun. Windows'unuz orijinal mi? Kaçınız orijinal kullanıyorsunuz? E buradan da zaten Türkiye pazarının ne kadar büyük ne kadar küçük olduğunu kendinizce cevaplayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanları düşünün bu konuda. Hani Windows orijinal kullanma konusunda. İşte diyoruz ya orijinal ürünler satılsın, pazar gerçek anlamda kendini kanıtlasın diye. Bu her yönden artı sağlıyor bizlere. Fazla para veriyorsunuz ama sonuçta yeni teknolojilere de ayak uyduran bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Açıkçası ben Türkçe bir asistan kullanmayı, Cortana gibi gelişmiş bir asistanı Türkçe olarak yönetmeyi çok isterdim. Ama şu an için yapamıyorsunuz. Ve küçük bir ihtimal var Türkçe olması için. Büyük bir ihtimal yok. Onu da altını çizelim Türkçe dil konusunda. Bu konudaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz tabii. Benim buradaki düşüncem, asıl düşüncem şu. Bence bunun milli bir sorun haline getirilmesi lazım. Ben şu konuya da çok karşıyım. Mesela üniversitelerimize baktığımızda ya haberlerde çok fazla dile getirilmiyor ya da üniversitelerden gerçekten bilimsel anlamda dünyaya da çığır açacak çok fazla gelişmeyi de görmüyoruz. Aslında bir üniversite öğrencisi Türkçe dil algılama üstüne bir doktora yapsa, tez yapsa, bunu ücretsiz olarak yayınlasa, görsek, denesek, hani böyle şeyler yok. Genelde bizde şöyle bir sıkıntı var. Ülkemiz doğal olarak yurt dışı ile karşılaştırıldığında, Avrupa ve Amerika ile karşılaştırıldığında hayatın zor kazanıldığı bir ülke. Bir öğretim görevlisi de eğer iyi bir şey keşfederse bunu bilimsel olarak halka açık yayınlamaktansa istifa edip ticarethane açıp bir şirket açıp bunu satmayı yeğliyor. İşte bunun bir şekilde engellenmesi lazım. Hatta öyle şeyler var ki biz duyuyoruz. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama devletten adamlar destek almışlar. Şunu geliştireceğiz, bunu geliştireceğiz diye. Hem ortada ürün yok hem de milyarlarca paramız adamları hibe olarak gitmiş falan filan. Hani bu tip insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Zor bir durum. Yani eğer destek vereceğiz dese devlet orada da sorun yaşıyor. Çünkü bir sürü kötü niyetli insan var ne yazık ki. Denetimi de zor bu işin. Hani karışık bir konu. Umarız bir an evvel çözülür. Türkiye'de de bilimsel araştırma olarak bunları görürüz en azından. Çünkü mesela belki de bilimsel araştırma olarak ortada bir tez olsa bu firmaya deseler ki ya sen geliştirme gel bizden satın al üniversitemizde bir katkıda bulun falan filan tarzında. Belki de o şekilde de Türkçe dil algılamayı diğer uygulamalarda görebiliriz. Ticari şirketlerin ilgisini bir şekilde çekebilirler diye düşünüyorum. Yanlış da düşünüyor olabilirim tabi. Bu arada Note 4 hangi modeli daha iyi abi demiş bir arkadaşımız. testlere baktığımızda zaten Exynos işlemci ile genelde Qualcomm işlemci arasında çok fark olmuyor performans benchmarklarda, ama size şunu söyleyebilirim. Ben şu anda Note 4'ü satın alacak olsam Exynos işlemcisini alırım. 4K video çekme konusunda sıkıntısı kalmadı. Aynı zamanda 64 bit bir işlemciye sahip olduğu için de denemek isterim açıkçası. Note 4'ün de kasa açıklığı konusunda çok fazla eleştiriler var. Biz testini yapmadık. Bize gelen test örneğinde bakalım olacak mı olmayacak mı? Eğer böyle bir soruna sahipse umarım olur, size gösterme fırsatı yakalarız bu tarafta. Ama telefon yapılan incelemelerde söylenen şu: büyük telefonlar kategorisinde bunu iPhone 6 Plus'a da katıyorlar. En iyisi diyorlar. Açıkçası biz de büyük merakla bekliyoruz. Bir an evvel gelse test destek. Note serisi zaten bu kategoriyi başlatan seridir. Herhalde her yeni modelle de serinin en iyisi olmayı devam ettiriyorlar. Bir tek Samsung'un burada Touch Wiz arayüzünden kurtulması lazım. Belki yeniden bir arayüz yazması lazım. Arayüz çok fena. Gerçekten cihazdan asıl kastıran, asıl kötü yapan da o. Bir arkadaşımız demiş ki Nexus 4 var, çok memnunum, elimde bunu kullanıyorum demiş. Bence yeni çıkan her amiral gemisine sahip olmaya çalışmak çok saçma demiş. Fikrini söylemiş. Siz sahip olmak isteyebilirsiniz. Siz kendinize bunu bir laf atma olarak algılamayın lütfen. Benim telefonum hala çok güçlü bana göre demiş. Benim işimi görüyor demiş. İşte tasarruf yapmasını bilen, elindekiyle yetinmesini bilen bir arkadaş. Çok güzel bir şey. Çünkü teknoloji nasıl bir şey biliyor musunuz? Ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Biz de belki buna bir katkı sağlıyoruz. Böyle de bir hatamız var. Çünkü çok heyecanlıyız bu konuda. Yeni bir teknoloji oldu mu anlatıyoruz. Ama aslında hayatınızda çok şeyi değiştirmiyor bu yenilikler ve hızlanan telefonlar. Dediğim gibi yeni cihaz aldığınızda bu cihazı neden istediğinizi çok iyi analiz edin arkadaşlar. İsteği biz de yaşıyoruz. Çok iyi bilirim. Ben mesela şu an G3 sahibi olmayı çok fazla istiyorum ama işte zapt etmeniz lazım kendinizi. Ben de şu anda ekonomik olarak satın alsam çok fazla sarsılmam ama niye alayım diyorum. Zaten elimde severek kullandığım HTC One M7'm var. Hangi telefonu kullanıyorsun demiş bir arkadaş da tekrar cevaplamış olayım. Akıllı telefonlardaki sanal tuş olayına nasıl bakıyorsunuz demişler. Şimdi sanal tuş olayı bence kötü bir yaklaşım oldu. Belki de Android tarafında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, fiziksel tuş her zaman iyidir. Çünkü sanal tuşlarda bir gecikme yaşıyorsunuz. Nasıl bir gecikme yaşıyorsunuz? Tam ekran çalışan bir uygulamadan çıkmak istediğinizde illa ekranın bir köşesine dokunup tuşların görünür olmasını beklemeniz ve ondan sonra home butonuna tıklamanız gerekiyor. Samsung telefonlarda fiziksel tuşlar devam ediyor ve fiziksel tuş olduğu zaman direkt fiziksel tuşa tıklayıp çıkabiliyorsunuz. iPhone bu konuda devam ediyor. Apple'ı burada tebrik etmek lazım. Zaten Samsung da onun sayesinde fiziksel tuştan bir şekilde vazgeçmiyor. Onlar vazgeçtiğinde büyük ihtimalle Samsung da vazgeçecek. Fiziksel tuş burada. Bence kullanımı kolaylaştıran bir konu. Ama tablete geldiğinde konu, tablette iş biraz değişiyor. Mesela Samsung'un Tab 10.4 modelini şu anda test ediyorum. Mükemmel bir tablet olmuş Android tarafına baktığınızda. Sadece Touch Wiz biraz yavaş çalıştığı için orada biraz ya keşke bu arayüz olmasıydı diyebiliyorsunuz ama orada yaşadığım sorun şu: şimdi fiziksel tuşlara sahip bir tablet, tableti yan kullandığınızda fiziksel tuşlar doğal olarak sol tarafta yer alıyor. Bir uygulamadan çıkmak istediğinizde neredeydi tuşlar falan diye aramanız gerekiyor. Çok ters bir yerde olduğu için ters bir yere tıklıyorsunuz. Tablette sanal tuş güzel çalışıyor, olmalı, ama cep telefonunda gereksiz. Yavaşlatan bir konu. Nexus Player hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Piyasada bir sürü böyle cihaz var. Bence etkileyici bir şey değil. Asıl biliyorsunuz Google yeni bir TV 6 konseptinde Tegra K1 işlemcili bir model tanıtmıştı. Gamepad ile beraber yine. O model daha fazla heyecan verici. Düz Android işletim sistemini çalıştıran, Gamepad'i destekleyen bir player Nexus Player'a göre daha fazla iş görecektir diye düşünüyorum. Yani özellikle oyun konusunda. Ve arkadaşımız iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Şu anda bir telefon hariç hepsi 32 bit görünüyor demiş. 64 bit standart gibi olacak. Bu ne gibi etkiler şu anki telefonları ve Z2'nin kapakları kullanım açısından nasıl çabuk yıpranır mı demiş bir arkadaşımız. Burada aslında su geçirmez ve toza karşı dayanıklı telefonlara değinmek lazım arkadaşlar. Bu sorudan şunu söyleyebilirim. Xperia Z ailesini kullanan kullanıcılar da şu anda Twitter ve Facebook'ta bana çok fazla yazıyorlar. Telefonları çok fazla su alan var. Hatta çok fazla derine dalmadan suyun şöyle bir içine sokup çıkartıp telefonu bozulan arkadaşlar da görüyorum ve bildiğiniz gibi suya toza karşı dayanıklı diye geçse de bu telefonlar su geçirdiği anda garanti dışı kalıyor telefonunuz. Böyle bir çıkmaz bir durum da söz konusu. Xperia Z ailesinde kapaklar hızlı yıpranıyormuş. Kapakları kapalı zannediyorsunuz, kapanmış ama kapaktan korumadığı için artık telefonu su geçiriyor. Sıfır telefonlara dair kapakları kapalıyken su geçirdiğini iddia eden kullanıcılar var. Ben böyle bir sorun yaşamadım, bunu söyleyeyim. Bana yazılanlardan söylüyorum. Twitter sayfamda da görebilirsiniz. Retweet ettim çünkü onları. İşte bu tip durumlardan dolayı suya toza karşı dayanıklı telefonları arkadaşlar suyun altında kullanmayın. Ancak önemli bir durum oluşursa, telefon suya düşerse filan bir can simidi olarak düşünün. Her ne kadar Sony çok büyük bir hata yapıyor ve telefonu sürekli suyun altında çalışırken gösteriyor olsa da, suyun içine atıyor gösteriyor olsa da videolarında ya da suyla yıkıyor olsa da, siz bunu çok fazla yapmayın çünkü bu telefonlar su geçirdikleri zaman garanti dışı kalıyorlar. Tekno Seyir'den Murat'ın bir konuşmamızda söylediği bir söz var. Diyor ki Z2'nin kapakları inanılmaz hızlı yıprandı. Şu anda cebimden çıkartırken bile açılıyor. Demek ki Z2'de bir kapak sıkıntısı var. Eğer su geçirmezliğini ve toza karşı dayanıklılığını önemsiyorsanız Z2'nin kapaklarının çok da stabil olmadığını söyleyebilirim sizlere. Bir arkadaşımız demiş ki Samsung telefonlarda kullanım süresini nasıl buluyorsunuz demiş. iPhone'larla bilirsiniz demiş. Arkadaşlar ben Galaxy S3'ün bile halen kullanılabileceğini düşünüyorum. Siz düşünün artık. Bu tamamen size bağlı. Yani iPhone 4'ü bilmiyorum kullandınız mı ama iPhone 4 şu anda resmen ağlıyor. Abi biri çöpe atın diye. Çünkü her işletim sisteminde, her yeni işletim sisteminde iPhone'lar yavaşlıyorlar arkadaşlar. Yani iPhone 7'den 8'e geçildiğinde en yeni nesil iPhone'lar bunu hızlı bir şekilde çalıştırırken alt taraftaki kullanıcılar genelde çile çekiyorlar. Hatta bununla ilgili yurt dışında yayınlanmış bir haber vardı. Her yeni iOS işletim sistemi sürümü yayınlandığında Google'da iPhone'um yavaşladı araması tavan yapıyormuş. Çünkü birçok kullanıcının iPhone'u yavaşladığı için bu aramayı yapıyorlarmış ve en çok aranan kelimelerden bir tanesi oluyormuş. Ve doğal olarak buradan da şunu net bir şekilde söyleyebiliyorlar. Yurt dışında en azından bunu tez olarak yazmış bir öğrenci. Apple özellikle bunu yapıyor diyor. Çünkü yeni iPhone'ları insanları yönlendirmek istiyor psikolojik olarak. Bence ben de öyle düşünüyorum. Bu yüzden işte iPhone'lar çok uzun süre kullanılıyor diye düşünmeyin. iPhone'u kullanan adam da büyük ihtimalle iPhone 4'ü varsa 5 alacak parası olmadığı için kullanıyor. Ya da iPhone 4'ün o yavaşlamış hali bile işini gördüğü için kullanıyordur. Bunu söyleyeyim. Yani iPhone'lar uzun ömürlü cihazlar gibi bir şey yok. Android cihaz ne kadar uzun ömürlüyse iPhone'da o kadar uzun ömürlü oluyor. Kaldı ki iOS cihazlarda ben çok fazla görüyorum. İşte yazılım güncellemesini bütün telefonlar alıyor deniyor. Ya arkadaşlar bir bakın. Genelde en üst model ve bir altı yazılım güncellemesinin bütün özelliklerinden yararlanabiliyorken geri kalan özellikler sadece ismen ve API seviyesinde bazı değişiklikler içeriyorlar. Geri kalan da birçok özellik kapatılmış olarak alt seviye modellere doğru geliyor. Yani o tarafta da bir yazılım güncellemesi var. Güvenlik açısından çok iyi bir şey. Ama genel olarak kullanıcı deneyimine baktığınızda kullanıcı deneyimini çok da pozitif yönde etkilemediğini söyleyebiliyorum. Kontratlı telefonları satın almak konusunu görüşleriniz de nerede demiş. Bence kontratlı telefon satın almak konusunda bir haksızlık var. Nasıl bir haksızlık var biliyorsunuz. Kredi kartıyla telefon taksitlendirmesi yasaklandı. Bu resmen operatörlere kullanıcıların peşkeş çekilmesi demek. Diyorlar ki biz kullanıcıları koruyoruz. Yapmayın arkadaş. Sonuçta operatörler 24 ay taksitle, 36 ay taksitle kontratlı telefon satmaya devam ediyorlar. Onlara bir düzenleme yapılmadığı sürece kredi kartındaki sınırlamalar kullanıcıların operatörlere peşkeş çekilmesinden başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Zaten bu konuda bir geri adım olacak gibi görünmekte. Kontratlı telefon alırken iyi düşünün, operatörü acaba 2 sene kullanacak mısınız? Çünkü operatörler de bazen birbirlerine rekabetçi olabilmek için çok iyi fiyatlar açıklayabiliyorlar. Rekabetçi hatlar, kontratlar çıkartabiliyorlar. Bir başka operatöre geçmek isteyebilirsiniz. Ama sırf elinizdeki telefonu 24 ay bir yere bağımlı kullanma sözü verdiğiniz için kullanmaya devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Ekstra olarak paranız yoksa 3 taksitle ya da 4 taksitle bir telefonu satın alamıyorsanız almayın arkadaşlar. Yapmayın yani. 24 ay taksitler teknoloji ürünü alınır mı yani? Akıl var, mantık var. Yapmayın bunu. Paranız yoksa almayın. Bu bir eksiklik değildir. Bence borcu olmamak, yani bir insanın borcunun olmaması en büyük gurur kaynağıdır. iPhone 6 sahibi olmak değil de borcunun olmaması, cebindeki paranın harcayabileceği para olması bence en büyük gurur kaynağıdır. Bunu iyi hesaba katın. 24 ay, 36 ay taksitlerle sırf hava atacağım. Arkadaşım elimde iPhone görecek diye lütfen bütçenizi boşa sarsmayın diyorum. Bu çok önemli bir konu. Çünkü girin sahibinden.com'a falan bakın arkadaşlar. Bizim forumda da oluyor ikinci el bölümünde. Adam daha taksitlerini bitirmemiş satıyor. Sıkıştım satıyorum falan diyor. Sıkışacağın zaten belli ya. Yani 24 ay taksitle 36 ay taksitle bir şey alınabilir mi? Ev alıyorsanız amenna. Çünkü sonuçta kira ödüyorsunuz. Kira öder gibi ev sahibi oluyorsunuz ama yani 2 yıl sonra çok fazla işinizi görmemeye başlayacak hızlıca tükettiğiniz bir üründe yani taksitle almayın diyorum. Bir abi tavsiyesi. Uygulamak biraz zordur, alışmak biraz zordur ama paranız yoksa almayın. İnanın çok mutlu, çok stressiz bir hayatınız oluyor. Kredi kartından olabildiğince uzak durun. Xiaomi Mi 4'ün Türkiye çıkışını sormuş bir arkadaş ama ilk önce bir Xiaomi gelsin. Redmi 1 seri satmaya başlasın, Mi 4'ü konuşuruz. Bir arkadaşımız konsol konusunda tavsiye istemiş. Demiş ki Xbox 360 mı yoksa PlayStation 3 mü demiş. Şimdi burada online oyunlar oynayacaksanız Xbox 360 mükemmel bir cihaz. Ama her yıl online oyunlar için $55 civarında bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Bunu da hesaba katın. PlayStation 3'ün de online sistemi var. Xbox'a göre çok daha yalın, daha az özellik içeriyor ama ücretsiz. Aynı zamanda tek kişilik oynayabileceğiniz, tek başınıza oynamanız gereken konulu oyunlar diyelim buna. Çok fazla çok güzel oyunu var. İyi karşılaştırın. Ben Call of Duty oyuncusuyum, Battlefield oyuncusuyum diyorsanız Xbox 160 alın. Her türlü yani $55 yıllık ödemeye gerçekten değecek bir online sistemi var PlayStation 3'te karşılaştırıldığında. Ama ben The Last of Us oynamak istiyorum, Uncharted adamıyım. İşte online'ı çok fazla önemsemiyorum diyorsanız da PlayStation 3 alın. Ha burada şöyle bir yargı çıkmasın. PlayStation 3'ün online sistemi çalışmıyor değil. Ama Xbox 360'ın sunduğu deneyim inanılmaz. Yani o deneyim yaşadıktan sonra PlayStation 3'ün online'ı yok bile diyebilirsiniz. O kadar fark var. PlayStation 4'te adamlar bunu birazcık dengelediler. Bir arkadaşımız Sony'nin bir kulaklığı hakkında öneri sormuş ama ne yazık ki Sony'nin kulaklığını kullanmadığım için pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada PC dünyası hakkında konuşalım. PC dünyası nereye gidiyor? Soru cevaplara da birazdan yine devam edeceğim arkadaşlar. Cevaplayabildiğim kadarını cevaplamaya çalışacağım. Bilgisayar dünyasında çok büyük bir değişim söz konusu. Çünkü dizüstü bilgisayar satışları dahi böyle bir düz çizgi çekmeye, biraz gerilemeye başlamıştı. Tabletlerin tüm piyasayı ele geçireceği ve insanların bundan sonra bilgisayarlara şüpheyle yaklaşacağı konuşuluyordu. Hatta Türkiye'de birkaç tane dostumun çok güzel teorisi de vardı. Diyorlardı ki insanlar cep telefonu ve tablet almak için o kadar fazla para harcıyorlar ki, o kadar fazla taksite giriyorlar ki doğal olarak bilgisayar alacak paraları kalmadığı için de bilgisayar bileşenleri satışları ülkemizde hızla düşüyor diyorlardı. Gerçekten eğer böyle kıyaslarsak gerçi nereden baksanız birçok kategoride aynı sorun devam etmekte. Bu cep telefonu ve tabletlerin hızlı değişimi oldukça fazla para harcamamıza ve geleceğimizi ipotek altına almamıza neden olduğu için birçok şeyden vazgeçmemiz gerekiyor. Taksitlere boğulduğumuz için işte bu yüzden diyorum ya cebinizdeki para kadar harcayın diye. Ama şimdi işler tersine dönmeye başladı. Neden? Şimdi insanlar şunu düşünüyorlardı ilk başta. Ya dizüstü bilgisayar taşıyorum. Bunu niçin taşıyorum? Word, Excel dosyalarımı görüntülemek, düzenlemek için çoğunlukla. Video izlemek için, internete bağlanmak için. Bir de sunum falan yapıyorum üniversitede. Bunun için bir tablet benim zaten işimi görür dediler. Ve dizüstü bilgisayarlarından vazgeçip birçok kişi tabletle yaşamaya devam etti. Ya da yaşamaya çalıştı. Fakat bu süreçte şunu gördüler. İsterseniz Windows tablet olsun, isterseniz bir iPad sahibi olun ya da Android tablet sahibi olun. Arkadaşlar tabletler daha çok tüketim cihazları. Yani tamam bir şeyler üretmek isterseniz araçlara sahipler ama bir dizüstü bilgisayarda bir Word ya da Excel dokümanı oluşturmakla tablette bunu oluşturmak arasında dağlar var resmen. Harcayacağınız zaman ve süre olarak. Daha doğrusu emek olarak diyeyim. Şimdi insanlar sunum yapamadıklarını, sunum yaparken çok zorlandıklarını çünkü bu cihazdan aslında pek de sunum için falan geliştirilmediğini gördüler. İçerik üretemediklerini gördüler. Aynı zamanda baktıklarında cihaza tamam hani bir sürü gelişme uygulama çıkıyor ama uygulamalarda da bir doyuma ulaştılar. Artık insanlar sadece sosyal medya için kullanıyorlar, bu cihazları fotoğraf çekmek için kullanıyorlar. Cep telefonundan video çekiyor. 4K bir video. Bunu işlemesi gerekiyor. Tablet burada yine işine yaramıyor. Ya da düşük seviye bir dizüstü bilgisayar netbook burada ona bir engel olmaya başladı. İşte burada yavaş yavaş dizüstü bilgisayarlara, güçlü masaüstü bilgisayarlara doğru bir dönüş var. Zaten güçlü masaüstü bilgisayarlar oyun bilgisayarlarında pazar payında bir küçülme olmadı. Bilgisayar pazarı küçülürken oyun bilgisayarları satışları artmaya devam etmişti. Çünkü güç isteyen uygulamalar arttıkça bu tarafa doğru yönelen artık bilinci ulaşan kullanıcılar güçlü bileşenler almaya devam ettiler. Dizüstü bilgisayarlarda da şimdi bir kırım noktası var. Yine dizüstü bilgisayar satışlarında bir yükseliş bekleniyor. Özellikle Windows 10'la beraber ve Intel'in yeni nesil Core ailesiyle beraber şöyle bir değişim söz konusu olacak. Şimdi yine tablete sahip olacaksınız ama bu tablet aslında dizüstü bilgisayarın bir parçası olacak. İkisi bir arada konsepti. Güçlü bir işlemciye sahip olacak bu makineniz. Ve Windows 10 işletim sistemi sayesinde de klavyeye taktığınızda gerçek bir Windows deneyimi sunacak başlatma menüsüyle ve benzer özellikleriyle ama tablet olarak kullanmak istediğinizde de bir tablet olarak çalışacak. Gerçek anlamda dokunmatik fonksiyonlarıyla beraber size yardımcı olacak. İşte burada kullanıcılar bir dizüstü bilgisayar sahibi olacaklar. 4K video işlemek istediğinde işleyebileceği güçte makineler de olacak. bir FIFA oynamak istediğinde FIFA oynatacak güçte makinelerde olacak elinin altında. Ama hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanmaya devam edecek. Eğer şu sıralar çok aciliyeti yoksa, bir dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız bunu biraz erteleyin. Belki bir sene kadar erteleyin de düzgün bir şey alın uzun süre kullanmayı planlıyorsanız. Yeni Intel işlemcilerle beraber ikisi bir konseptinde çok farklı, çok nefis ürünler göreceğiz. Bilgisayar pazarına geçtiğimizde ise bilgisayar pazarına da bir kırılma oldu. Eskiden bilgisayar donanımı dediğimizde çok kaba, büyük yer kaplayan kasalar ve doğal olarak çok güç tüketen makinelerden bahsediyorduk. Güç tüketimi önemli bir konu çünkü elektrik ülkemizde pahalı ve çok fazla elektrikle çalışan cihaza sahip olduğunuzda her birinden yapacağınız ufak tasarruflar daha büyük önem taşımaya başlıyor. Çünkü 100 tane araçtan %1'lik bir tasarruf sağlasanız her birinden bu genel olarak totalde cebinizden çıkacak paranın önemli ölçüde azalması anlamına gelmekte. Çünkü elektrik harcayan çok cihazınız var ve her bir kalem tek başına tasarruf konusunda ayrı bir önem taşıyor. Bilgisayar pazarına baktığımızda özellikle Intel tarafında performans sıçraması çok fazla oldu. Güç tüketiminde bir sınırlama var. Güç performans dengeleri olabildiğince bir şekilde iyileşti. Bu arada bir arkadaşım söyledi, dedi ki çocuk mu uyuyor Mesut, sesin çok seksi çıkıyor demiş. Evet, şu anda Bart uyuyor içeride. Ben de o yüzden birazcık daha kısık sesle konuşuyorum. Her ne kadar arkamda bir stüdyo görüntüsü olsa da sanal stüdyodayım şu anda. Geniş bir sanal stüdyodayım. Evimdeyim, evimdeki stüdyodayım. Sesim çok rahatsız etmesin diye oğlumu birazcık yavaş konuşuyorum. Umarım sizin için sıkıntı yaratmıyordur. Onu da cevaplamış olayım. Bilgisayar dünyasına baktığımızda gerçekten işlemcilerin hızları arttı. Güç tüketimleri düştü. Anakartlara baktığımızda gitgide daha yetenekli hale geliyorlar. MSI tarafında mesela bir anakart var. Oyunları capture etmek istediğinizde ya da canlı yayın yapmak istediğinizde size ekstra olarak burada donanımsal katkı sağlıyor. İşlemci yük bindirmeden iş yapabiliyorsunuz. Ekran kartı tarafına geldiğimizde ise AMD geçtiğimiz seneye kadar fiyat performans konusunda gerçekten çok iddialıydı. Ama bu sene Nvidia 970 ve 980 ile bence noktayı koydu o tarafa. AMD tarafında nasıl bir hamle gelecek gerçekten çok merak ediyorum. Şu an iyi bir sistem kurmayı planlıyorsanız bana ne kurayım derseniz eğer, tabii ki yeni nesil Core i7 işlemcilerden bir tanesini satın alın. Anakart kısmında ihtiyaçlarınız iyi belirleyin. Hızlaşırtma yapacaksanız üst seviye bir anakart alın ama hızlaşırtma işiniz yoksa orta seviye bir anakart işinizi görür. Ama oyun için ekran kartınızda Nvidia 970'e mutlaka yer ayırın. Para biriktirin, bir şekilde alın. Gerçekten PC oyunculuğu açısından çok iyi noktada, güç tasarrufu konusunda çok iyi noktada ekran kartlarıyla karşımıza çıktılar. Şimdi birçok arkadaşım burada bir şüphesi var. PC oyunculuğu nereye gidecek diye düşünüyorlar. Şimdi arkadaşlar, PC oyunculuğu bence tam olarak bir patlama yaşamak üzere. Neden patlama yaşayacak? Yeni nesil konsollar x86 tabanlılar. Tamam. Yeni nesil konsollara göre hala daha oyunlarda kimi optimizasyonlar yapılıyor. Grafikler düşük tutulmaya çalışılıyor ama PC versiyonlarına geçtiğimizde oyunların grafiklerinde farklar görmeye başlıyorsunuz. Mesela Watch Dogs'u oynadınız mı bilmiyorum. Konsolla PC arasında dağlar var resmen. Battlefield 4 konsolla PC arasında dağlar var. Grand Theft Auto 5 çıktığında da büyük ihtimalle konsolla PC arasında dağlar olacak. Artık yeni nesil konsol dediğimiz konsept PC'nin önünde değil. Yani eskiden konsollar çıktığı zaman PC'nin birkaç neslin önünde olurlardı. Bu şekilde kendi ömürlerini uzatırlardı ama artık yeni nesil konsollar ortalama PC gücündeler. Bugün eğer oyun için hangi makineyi alayım diyorsanız birçok oyunun her iki platforma da çıktığını düşünürseniz, yani konsollara PC aynı anda çıktığını düşünürseniz, mesela bir Witcher oynamak için, Skyrim'in yeni neslini oynamak için, Battlefield oynamak için, Call of Duty oynamak için, Grand Theft Auto 5 oynamak için yeni nesil güçlü bir PC fazlasıyla işinizi görecektir diye düşünüyorum. Ve PC'nin şöyle bir artısı var. Yeni nesil güçlü bir PC satın aldığınızda video işlerken de işinizi görüyor. Proje oluştururken de işinizi görüyor. Yazılım yazarken de işinizi görüyor. Telefonu ROM atarken de işinizi görüyor. Bazı kullanıcılar burada bir ikileme düşünürler. Ya konsol mu alayım diye de. Konsol arkadaşlar sadece oyun oynuyorsunuz. Birçok özelliği varmış gibi gözüküyor. Tamam, içlerinde programlar falan var ama aletin ismi oyun konsolu zaten. Oyun için yapılmış. Bu yüzden de oyun oynamaya odaklı bir arayüze ve menülere sahip. Eğer bu ikisinin arasında kaldıysanız mutlaka ilk önce yeni nesil bir PC alın, güçlü bir makineniz olsun. Böyle benim gibi evden canlı yayın yapmak istediğinizde falan elinizin altında güçlü bir donanım olsun, iş yapabilin. Oyun oynamak istediğinizde de eğer paranız varsa biraz da konsol satın alın, evinize konumlandırın ve oynamaya devam edin. Ama benim ilk tavsiyem her zaman için bir PC satın almanız. Bir arkadaşımız sormuştu. Geride kalan sorulardan bir tanesi şey demiş. İşte yazılım geliştirmek, database işlemleri için kullanmak, bulut tabanlı işlemler yapmak için bir PC önerir misiniz demiş. Şimdi burada iki ayrım söz konusu. Eğer masaüstü sistemler kullanacaksanız bunların 7/24 çalışmak için dizayn edilmediğini bilmeniz gerek. Yani bir masaüstü sistemi anakartı ve işlemciyi alıp birleştirip soğutucuyla beraber sunucu olarak kullanabilirsiniz. Uzun yıllar sıkıntı çıkartmayabilir de. Ama sıkıntı çıkartma oranı sunucu için tasarlanmış anakarta göre çok çok daha fazla olur. Diyeceksiniz ki sunucular çok pahalı. Bu tarafta Asus'un çok güzel çözümleri var arkadaşlar. Diğer firmalarda var mı şu an bilmiyorum ama Asus'un bize gönderdiği test için gönderdiği için biliyorum donanımlarını. Asus'un tamamen sunucular için geliştirilmiş olan, hatta çift soket taşıyan bazı anakartları mevcut. Tek soket taşıyan, normal masaüstü işlemci takabildiğiniz ama sunucu platformlarına uygun bileşenlerle donatılmış 7/24 çalışmak için dizayn edilmiş anakartları da mevcut. Bu tip donanımlar alırsanız üstündeki bileşenleri ihtiyacınıza göre donatır kullanırsınız zaten. Yani eğer 7/24 çalışmak için bir sistem kurmayı planlıyorsanız, bunun altını çiziyorum, sunucu için geliştirilmiş donanımlar almaya dikkat edin. Bizim daha öncesinde donanım haberde yaptığımız deneysel çalışmalar vardı. Mesela sunucu maliyetlerinden kurtulmak için acaba gerçekten evlerimizde kullandığımız PC'lere benzer bir şekilde kendimiz sunucular tasarlayıp data center'larda kullanabilir miyiz diye denedik. İlk yaşadığımız sıkıntı mesela Ethernet kartlarının bozulması oldu. Hiç tahmin edebilir misiniz Ethernet kartınızın bozulacağını? Ama işte sunucu için tasarlanmamış, kaliteli olmayan Ethernet kartları bile 7/24 çalışmaya başladıklarında bir yerden sonra su kuyu veriyorlar, sapıtmaya başlıyorlar, stabilitesi kalmıyor. Bu yüzden sunucu olarak kullanacağınız bir makine tasarlıyorsanız mutlaka para harcayacaksınız. Bunun altını da çizelim. Para harcayacaksınız. Ucuz bir şey yok ticari kullanımda. Sunucu için geliştirilmiş olan donanımlar satın alacaksınız. Bu sorunun da cevabını vermiş olalım. Ve tekrar bir soru cevap seansı yapalım. Onun ardından da yavaş yavaş son gelen sorularla beraber de yayını sonlandıralım. İlk yayın biraz dağınık oldu. Eskisinde sadece bir konu oluyordu. Eski yayınlarımda biliyorsunuz devam ediyorduk. İlk yayında sizden gelen soruların hepsini de cevaplamak istedim. Çünkü uzun bir zamandır Mesut Çevik'le soru cevap seansı da yapamıyoruz. Böylece yeni sezona merhaba demiş olduk hep beraber. Hem de sizden gelen soruları da cevaplayarak üstümdeki o yükü de atmış olacağım diye tahmin ediyorum. Hem de bu yeni nesil konuları da konuşarak bir şekilde sizlere görüşlerimi ulaştırdım. Çok doğru Mesut Reis demiş ama hangi konu için çok doğru demiş onu tam olarak göremiyorum. Burada yorumlardan bir tanesi. Bir arkadaş demiş ki TD600 lirayı almak için son 2 saatim demiş. Bu konuda konuştum. Eğer 16 GB hafızanın size yeteceğini düşünüyorsanız TD güzel bir telefon satın alabilirsiniz. LG G2 veya Xperia Z1 almayı düşünüyorum. Şu an almak mantıklı mı demiş bir arkadaşımız. Bakın şu an almak mantıklı mı sorusuna şunu söyleyeyim sizlere. Eğer ihtiyacınız varsa bir saniye sonra almak da mantıklı. İhtiyaçların giderilmesi gerekir. Acil ihtiyaçların acil giderilmesi gerekir. Ama ihtiyacınız yoksa bir şey satın almak mantıksızdır. Lükstür, israftır. İhtiyacınız varsa hemen alın, ihtiyacınız yoksa almayın. Bu kadar basit. Ekstra olarak G3 almak mantıklı mı demiş. Şimdi Xperia Z1 ile G3'ün fiyatları alakasız. Bu arkadaş tam olarak kararını verememiş diyorum. Bu yüzden buradan geçiyorum. Bu arada Z1'in sesi az geliyor mu diye sormuş. Z1'i test ettim. Ses konusunda bir sıkıntı yaşamamıştım ben. Android 5'te Dalvik tamamen kaldırılıyor mu demiş bir arkadaşımız. Orada biliyorsunuz Android Runtime'a geçecekler Android L ile beraber. Şu an deneysel aşamada Dalvik kalkmayacak. Dalvik ile çalışan uygulamalar Dalvik ile çalışmaya devam edecekler. Ama Android Runtime şu an için bayağı deneysel aşamada diyebiliyorum. Tabii ki Android L'de tam oturmuş bir şekilde piyasaya sürecekler ama Dalvik'ten hemen vazgeçerler mi bir şey söylemek zor. Android Runtime bellek kullanımı konusunda çok büyük performans artışı sağlıyor. Ama işte Dalvik'te yazılmış, Dalvik'te stabil çalışacak garanti altında olan birçok uygulama da var. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Bir arkadaşımız demiş ki Mesut abi M8 almayı düşünüyorum ancak M8 ayı bekleyeyim mi ya da G3 32 GB mı alayım demiş. HTC One M8'i ben hep Android camiasının iPhone olarak görüyorum. Gerçekten çok stabil, çok hızlı çalışan, çok kaliteli işçiliğe sahip bir telefon. Eksikleri yok mu? Var tabii ki. Özellikle kamerası çok kötü bir seviyede. Bu yüzden arkadaşımız da mesela dedikodu seviyesinde olan 13 megapiksel duo kameralı yine M8'i bekleyeyim mi demiş. Eğer acelen yoksa ve üst seviye bir telefon alacaksan bekle bir gör. Yani al diyemem çünkü ben telefonu test etmedim. 13 megapiksel kamerası nasıl performans verecek bilmiyorum. Böyle bir telefon çıkacak mı onu da bilmiyoruz tam olarak. Dedikodu seviyesinde var. Bazı görseller falan yayınlanıyor. Ama G3 32 GB'da alırsan çok sorun yaşar mısın? G3'ün şöyle bir sıkıntısı var. G3 güzel bir telefon ama hani bir HTC One M7 ile bile, M8'i geçiyorum bak, bir önceki versiyonla bile karşılaştırıldığında akıcılık konusunda menüsünün çok sıkıntısı var. Ama geri kalan da çok güzel telefon.
Sen olsaydın ne alırdın dersen, ben büyük ihtimalle şu an ayı falan beklemezdim. Ayı beklemezdim derken yani EY diye yazılan modeli, normal ayıdan bahsetmiyorum. Şöyle, evet, soğuk bir espri de yapmış olayım. Ayı beklemezdim. Giderdim herhalde, G32 GB alırdım. Mesut hocam, şu an bir Türkiye'ye girinme durumu ne oldu demiş. Bunu cevaplamıştım arkadaşlar. Herhalde yalan oldu gibi, 2014'te 2015'te bakacağız. Windows Phone geleceğinden niye umutlu değilsiniz demiş. Windows 10 ile bir sıçrama yaşayabilirler mi mobilde demiş. Windows Phone'un geleceğinden ümitli değilim demiyorum ben. Sadece Windows Phone'un şu an alınmayacağından bahsediyorum. Burada arkadaşlar bazen bana şeyi söylüyorlar. Gelişmekte olan platforma destek vermemiz lazım falan filan diye de, arkadaşlar destek verecekseniz eğer bağımsız girişimlere filan destek verin. Yani parayla satılan bir şeye nasıl destek verebiliyorsunuz? Ben bu konuda gerçekten bir anlam kargaşası yaşıyorum. Ticari bir ürün var ortada. Diğerlerinden daha geride, daha kötü. Adam diyor ki ben destek vermek için gidip bunu satın aldım. Ha iyi arkadaş, yani param fazlaysa ona bir şey diyemem de, benim görüşüme bu şekilde savunmada bulunmayın. Windows Phone henüz daha tam olarak gelişmemiş bir telefondur. Hatta hangi arkadaşımla bilmiyorum, Log dergisinden Volkan da olabilir, çok güzel bir benzetme yapmıştı. Dedi ki ben Windows Phone kullanırken, dedi, işte sağ elini kullanan bir arkadaşımız, sanki sol elimi kullanmaya başlamışım gibi hissediyorum dedi. O kadar, dedi, kendimi ters hissediyorum. O kadar bana farklı geliyor her şey ve eksik geliyor dedi. Gerçekten öyle. Yani sağ elini kullanan bir insan için sol elini kullanmaya başlamak gibi bir şey. İnanılmaz güzel bir benzetme bu. Sol elini kullanırken de sağ elini kullanmaya başlamak, sağ elle yazı yazmaya çalışmak kadar dandik bir olay Windows Phone. Şu an bir Android'den veya iPhone'dan geçerseniz. Bunu söylüyorum. Bunu Windows'a gıcık olduğum ya da Microsoft'u sevmediğim için değil. Adamlardan oturup konuşuyoruz, tartışıyoruz. Microsoft'tan bugün Xbox One için bana oyunlar geliyor. Yani aramızda da böyle yok, sana oyun mu göndermiyorlar, seni davet etmiyorlar mı falan filan olayı değil arkadaşlar. Sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Yani Windows Phone şu anda kendi fiyat seviyesindeki telefonlarla karşılaştırıldığında daha kötü bir deneyim sunuyor. Uygulama mağazası daha kötü. Windows 10 olayına gelirsek, olayı çok sapıttırmadan. Windows 10 olayında da Microsoft 8'deki iddiasını tekrarlıyor. Bakın 8'de de aynı iddiada bulunmuşlardı. Bu firma ne demişti? 8'de bütün platformlarda aynı çekirdeği kullanıyorum. Xbox One'ın içinde Windows çekirdeği var filan demişti. Ama kullanıcı tarafına geldiğinizde kullanıcılar ne dediler? Kullanıcılar, daha doğrusu geliştiriciler ne dediler? Geliştiriciler dediler ki ya aynı çekirdeği kullanıyoruz diyorsunuz ama hala daha bir açıklık getiremediniz. Benim bir taraf için geliştirdiğim uygulama diğer tarafta düzgün çalışmıyor. Derleyemiyorum bile düzgün bir şekilde demişlerdi. İşte Windows 10'da onu kaldıracaklarının sözünü veriyorlar. Windows 10'da bir ARM sistemle Intel sistem %100 aynı eşit apileri çalıştıracak diyorlar. Yani bir geliştirici, mesela diyelim ki, örnek vereyim, Photoshop'un yeni sürümünü Intel işlemci için Windows 10'a yazdı. Aynısını tabletinizde veya cep telefonunuzda kullanmanız mümkün olacak. Tabii ki arayüzüne değişiklikler yapacaklar ama aynı fonksiyonlar çalışabilecek diyorlar. Windows 10'da bunu yaparlarsa yenilik, bir devrim yaşayabilirler. Ama Windows 8'deki gibi sözlerini tutamazlarsa hiçbir şey olmaz. O platformun geleceğiyle tamamen tehlikeye girer. Şu anda bir çıkış Windows 10 gözüküyor. Onun içinde gelecek senenin sonunu işaret ediyorlar. Siz düşünün artık. Yani Windows Phone satın alırsanız, zaten Windows Phone sahipleri 8.1 güncellemesi için bayağı bir beklediler. Ve de bir sene daha bekleyecekler. Bence bekleyin, platform gelişsin, alınabilir olsun, ondan sonra satın alın. Ha şunu da söyleyeyim. Windows Phone kullanıp çok mutlu olan kullanıcılar var. Onları bunun dışında tutuyorum. Kullanıyorsanız amenna, ama bir Android veya iPhone'dan Windows Phone'a geçilir mi derseniz ya da sıfırdan başlayacağım platforma tercih edilir mi derseniz, tercih edilmez. 15 inç MacBook Pro Retina 4700 TL demiş bir arkadaşımız. Sizce değer mi demiş, yazılım işi yapıyorum. Arkadaşlar yazılım işi yapıyorsanız donanımsız özelliklerine bakın. O fiyat alabileceğiniz PC'lere bakın. Zaten yazılım işiyle uğraşıyorsanız büyük ihtimal o makineye Windows kuracaksınız. Windows yüklü, doğru dürüst daha güçlü bir makine alın. Tasarımı ve sizin olmazsa olmazınız bazı kriterleriniz varsa MacBook Pro'da yer alan, tamam, MacBook Pro'yu seçebilirsiniz ama 4700 liraya zaten inanılmaz Windows makineler alabiliyorsunuz. Ben orada şunu çözemedim. Bazı arkadaşlar var. Yani MacBook'larını sadece Windows'ta kullanıyorlar. Herhalde cihazın tasarımından etkileniyorlar diye düşünüyorum. Çünkü o fiyata zaten benzer tasarımlarda çok daha güçlü donanımlara sahip canavar gibi makineler satılıyor. O konuyu çözemedim. Siz de eğer öyle yapacaksanız MacBook Pro almayın. Ama benim için Mac OS X önemli diyorsanız, OS X işletim sistemini kullanarak iPhone oyun geliştireceğim diyorsanız bir şey diyemem. Onda mutlaka bir Apple makinesi kullanmanız gerekiyor. PS4 oyunları ne zaman ucuzlar demiş bir arkadaşımız. Ucuzlamaz. Onu söyleyeyim. Pahalanır, ucuzlamaz. MacBook Air Xcode'da yazılım geliştirmek ve günlük işler için yeterli mi demiş. Geliştireceğiniz yazılıma bağlı ama yeterlidir. Yani bizim ekip de eski bir Mac Mini de geliştiriyor Apple yazılımlarını. Onlara yetiyorsa Air'ın yeni versiyonları da yeter. Mesut Bey, Android'de ücretsiz virüs programı var mı? Siz hangi virüs programını kullanıyorsunuz? Bakın, bu çok önemli bir konu. McAfee ile beraberdik geçtiğimiz günlerde. Ve onlarla beraber Android'deki bu açıklar ve kullanıcıların güven sorunu ile ilgili konuştuk. Ben açıkçası Android işletim sisteminde herhangi bir virüs yazılımı kullanmıyorum arkadaşlar. Neden ihtiyaç duymuyorum? Android marketinden sadece ihtiyacım olan ve ne işe yaradığını bildiğim yazılımları yüklüyorum. İhtiyacım olmayan yazılımları denemek için indirip bakmıyorum açıkçası. Bu kadar fazla bir vaktim yok. Zaten tamamen israf, vakit israfı. Yani ihtiyacınız olmayan bir şeyi niye indirip denersiniz ya da kullanırsınız? Kendinize ihtiyaç yaratmak için mi diye sorarlar adama. Ekstra olarak sadece satın aldığım lisans uygulamalar kullanıyorum. Böylece virüslerden çok da korkmama gerek kalmıyor. Ama Android işletim sistemi güvenli mi diyerseniz değil. Banka işlemlerinizi ve benzeri işleri güvenlik altında tutabilmeniz için sürekli olarak telefonunuzun güncelleme alıyor olması lazım. Şu an Android'deki en büyük sıkıntı güncelleme alması konusundaki yeni özelliklerden çok güvenlik sıkıntıları. Çünkü Android'in her yeni sürümünde birçok güvenlik sıkıntısı gideriliyor. Daha güvenli bir hale getiriyorlar işletim sistemini. SSL'de çıkan açıklar, biliyorsunuz, Android 4.4.4 ile ancak kapatılabildi. Eğer Android 4.4.2 bir telefon kullanıyorsanız ya da Android 4.2 bir telefon kullanıyorsanız, daha da kötüsü, bankacılık işlemleri yaparken hala daha tehdit altındasınız. Tamam, bankalar olabildiğince bu tehditleri azaltmaya çalışıyorlar vesaire ama böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Özellikle işinize nasıl yarayacağını bilmeden, çok gerek var mıydı yok muydu diye düşünmeden root dağıttıysanız ayvayı yediniz zaten tehlike konusunda. Çünkü yazılımlar sizin haberiniz olmadan artık her dosyaya erişebilirler. Android işletim sistemi böyle korkunç bir işletim sistemi. Bu yüzden size tavsiyem, bir virüs programı kullanmak istiyorsanız ücretsiz virüs programını zaten kullanmayın. Parasını verin. Doğru dürüst bir program kullanın. Ki McAfee'nin burada bir paketi vardı. Bize de o paketten hediye ettiler. Sağ olsun, buradan kendilerine teşekkür edelim. Şöyle bir paket yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlarınızla satın alabiliyorsunuz. Bunun altını çizeyim. 100 lira mı 110 lira mı ne bir paket. Bir yıllık üyelik ücreti tabii ki. Ama 64-70 makineye kadar lisans dağıtabiliyorsunuz. Bir tane admin hesabı açıyorsunuz. İstediğiniz kadar cihaza bunu kurabiliyorsunuz. Yani eğer etrafınızda 60 kişi falan toplarsanız bayağı uygun fiyata, 2 lira gibi bir fiyata böyle bir yazılıma sahip olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bu tip bir kolaylık sağlamışlar. Tüm cihazlarınıza kurabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınıza, tabletinize, cep telefonunuza kurabiliyorsunuz ve sınırsız lisans dağıtabiliyorsunuz insanlara. Böyle bir paketleri 110 lira civarında falan tavsiye ederim. Birkaç arkadaş birleşin, satın alın. Bilgisayarınızdan, tabletinize, cep telefonuna kadar yükleyin. Diğer firmalardaki alternatifleri de araştırın. Belki onlarda da vardır. Bize gelip sunum yaptı adamlar. Hani kendilerini anlattılar. Neleri var, neleri yok açıkçası. Ben oradan biliyorum. Çok fazla araştırdığım bir konu değildi virüs programı kullanmadığım için. Değerlendirin. Sen kurdun mu derseniz, ücretsiz denemelerine rağmen hala kurmadım. Çünkü virüs programlarının şöyle bir sıkıntısı var. Arka planda çalışan uygulamalar telefonunuzu yavaşlatır ve bellek tüketirler. Virüs programlarının da sürekli aktif kalması gerekiyor. Pilden yer bunlar. Ekstra olarak telefonunuzu yavaşlatır, bellek tüketirler. Eğer ben güvensiz işler yapmaya devam edeceğim, telefonum güncelleme almıyor diyorsanız bunlara razı olacaksınız, kullanacaksınız. Ama ben şu an için ne root atıyorum telefonuma, ne dışarıdan yazılım yüklüyorum. Bir de çok şükür elimdeki telefon güncelleme alıyor. Yani 4.4.4 yazılımını falan bir şekilde güncelliyor HD'si. Şu anda en güncel yazılımlardan bir tanesini kullanıyorum. Bu yüzden de bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Umarım yaşamam da. Çok uzadı konu ama yani arkadaşlar, lisanslı yazılım kullanın. Olabildiğince makinenizi güncel tutun. Virüs yazılımı kullanmanıza çok gerek yok kısacası. Ama Android işletim sistemi de inanılmaz güvensiz bir işletim sistemi. Bunu da söyleyeyim size. PC gibi her an her türlü saldırıya maruz kalabilirsiniz. Özellikle güncel bir telefon kullanmıyorsanız yazılım bakımından. Evet, hemen bir başka soruya taarruzuna geçelim. Abi yayın çok güzeldi. Ağzına sağlık. Hep dağınık olsun demiş bu şekilde. Sağ olsun ama yayını bitirmedim henüz. Umarım gitmemiştir arkadaş. İzlemeye devam ediyordur diye düşünüyorum. Bu arada 456 kişi olmuşuz izleyen sayısı olarak da. Gayet iyi benim için. Çok teşekkür ediyorum. İkinci sezonun açılışı bakımından iyi bir açılış oldu. En çok izlenen yayının da elit yayınıymış. 2000'e yakın kişi aynı anda izlemişti. Ekstrem bir sayıydı benim için. Mesut Reis çok doğru lafını devletin icraatlarına yardım ederken, evet, burada bazı şeylere söylemiş. Çok doğru lafını. Devletin icatına yardım ederken insanların para aklaması konusuna dedim demiş bir arkadaşımız. Hani demiştim ya çok doğru söyledin demişti, niye söylemişti diye onu düzeltmiş. Abi Samsung'un güncellemeleriyle ilgili bir haber yok mu demiş. Arkadaşlar haberler oldukça ana sayfamızda yer veriyoruz. Samsung telefonlarını güncelleyecek ama Galaxy S4'de ne zaman güncelleme gelecek derseniz inanın bunu Samsung Türkiye çalışanları da bilmiyorlardır şu anda. Mesut Bey Adobe Photoshop CS6 için ekran kartları ne kadar önemli demiş. Şimdi CS6'da AMD tarafına destek gelmeye başladı. Kullanabiliyorsunuz OpenCL yazılımlarını ama hala CUDA'da çalışan bazı efektler var. Eğer şöyle bir gerçek var, yani profesyonel dünyaya baktığımızda onların tavsiyesi şudur. Eğer profesyonel işler yapacaksanız, video işleyecekseniz, işte Photoshop'ta çalışacaksanız filan Nvidia ekran kartıyla yolunuza devam edin diyorlar. Çünkü AMD ekran kartları en son sürümlerde destek vermeye başladılar. OpenCL hızlandırma, yani ekran kartı, OpenCL hızlandırma ekran kartı üstünde bir şeyler yapabilmenize. Ama eski sürümler kullanıyorsanız hala da After Effects'te özellikle CUDA çok bariz birçok efekte çok daha hızlı bir şekilde işini yerine getirebiliyor. Sadece Adobe'nin uygulamaları değil, diğer farklı uygulamalarda kullanacaksanız hala da Nvidia'nın özellikle yeni nesil ekran kartlarının çok daha fazla destek ve hızlandırma sağladığını görüyorsunuz. Ben özellikle cloud'a geçene kadar sadece Nvidia ekran kartlarıyla Premiere'de özellikle video işlerken hızlandırma sağlayabiliyordum. Cloud Edition'dan sonra Allah razı olsun AMD bir şekilde işbirliğine gitmiş de Adobe ile. O da Apple'ın AMD ürünlerini kullanmaya başlaması ne oldu diye düşünüyorum. AMD ekran kartları da hızlandırma sunmaya başladı. Hızlandırma ne kadar önemli derseniz eğer şöyle söyleyeyim. Benim makinemde 6 çekirdekli 980X Core 7 işlemci var. X58 anakart üstüne takılı. Mesela onun 1 saatte yaptığı işi 290X ile beraber 10-15 dakikada yapabiliyorsunuz. Ekran kartı hızlandırması özellikle video konusunda müthiş fark atabiliyor. Özellikle bazı efektlerde çılgın farklar atıyor. Nvidia dediğim gibi daha fazla efekt destekliyor. Cloud Edition'da gitgide azaldı. Cloud'un en son sürümünde daha da azaldı bu. Ama After Effects'in 3 boyut çalışma ortamında hala da CUDA önde gidiyor. Burada öyle bir durum söz konusu. Yukarı doğru çıkıyorum. Mesut Reis kırmızı sana çok yakışmış demiş bir arkadaşımız. Niye kırmızı tişört giydim onu da söyleyeyim. Şimdi canlı yayın esnasında sanal stüdyo kullanıyorum. Zaten şu köşelere falan bakarsanız bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şey görebilirsiniz. Bazı böyle tırtıklar, kırılmalar görebilirsiniz. İşte bu tırtık ve kırılmalar arkadaşlar olabildiğince azalıyor. Kırmızı tişört yeşil ekrandan çok daha rahat bir şekilde ayrılıyor. O yüzden böyle çıtlak renkler giymeye özen gösteriyorum canlı yayın yaparken. Bir arkadaşımız demiş ki M8 için DotView kılıf alsam mı abi demiş. DotView kılıfları arkadaşlar eğer satın alıp alma konusunda şüpheleriniz varsa şöyle yapabilirsiniz. Benim incelememi izleyin. Orada DotView kılıf hakkında ne eksik ne yeni her şeyi net bir şekilde anlatıyorum. Bu arada yayınımız toplamda 2 saate vardı. Burada artık yayını durduruyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bundan sonra yayınları düzenli hale getireceğim. Cevaplamadığım soruları da yazılı olarak yarın cevaplıyor olacağım arkadaşlar. Katılımınız için tekrar tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.